Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratış delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Oktar Hocam, Necati Hocam, Doktor Erel Hocam, Doktor Cihat Hocam ve Tarık Hocam'la beraber iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah. Allah'ın yaratma sanatını anlatacağız. Evet hocam, nasıl başlayalım?
Evet, dilerseniz vücudun koruma sistemlerinden bir tanesi olan serbest radikaller dediğimiz bir takım moleküller var. Bunlardan nasıl vücut uzaklaştırılıyor, nasıl bir koruma mekanizmasıyla bunlar etkisiz hale getiriyor, dilerseniz onlardan bahsedelim. Serbest radikal dediğimiz şey nedir? Kısaca ona bahsedecek olursak, her atom bildiğimiz gibi çekirdekten ve onun etrafında olan elektronlardan oluşmakta. Protonlar, çekirdeğin içinde bulunan protonlar pozitif yük sağlar. Çevrede bulunan elektronlardan negatif yük sağlıyor. Bunlar normalde, normal bir hücre atomda denge halinde. Yani ne kadar elektron varsa o kadar proton var. Serbest radikal dediğimiz maddelerde, bu maddeler elektronlarını kaybetmiş maddeler. Yani pozitif yüklü hale geçiyorlar. Bunun yapmış olduğu durum nedir? Çevreden elektron kazanmaya eğilimli hale geliyorlar bu maddeler. Yani hücre için zararından bahsedecek olursak, hücre içinde elektronunu kaybetmiş bir madde olarak dolaşan, özellikle oksijen, hidroksil dediğimiz OH denilen gruplar var. Bunlar hücrenin yapı taşlarına, tabiri caizse bir bomba gibi zarar veriyor. Yani hücre zarına, DNA'ya, proteinlere saldırarak onlardan elektron çalmaya çalışan bir takım moleküller, atomlar bunlar. Bunların hücrelerden bir şekilde uzaklaştırılması lazım veya bir şekilde etkisiz hale getirilmesi lazım. Özellikle son zamanların güncel konularından bir tanesi anti-aging vardır. Evet. Anti-aging'de bahsedilen maddeler aslında bu moleküllerin daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı olması için ortaya konmuş maddeler.
Yani yaşlanmanın engellenmesi.
Yaşlanmanın engellenmesi. Yaşlanma dediğimiz olay nedir? İşte hücre zarına tahribat veriyor, DNA'ya tahribat veriyor. Kalp krizinde ateroskleroz denilen, yani damar sertleşmesi olayının hızlanmasına yol açan bir takım maddeler bunlar. Dilerseniz videomuza bakalım. Ondan sonra üzerinde konuşuruz. İki numaraya geçebilirsek. Evet. Şimdi burada sağlıklı bir tüşü doku üzerindeki hücreleri görüyoruz. Hücre zarından içeriye girdiğimiz zaman bir takım moleküller var. Evet. Bir molekülde atomlar arasında bağlantılar bulunmakta. Şimdi burada sarıyla gösterilen elektronlar var. Elektronlar kimyasal bağların temelini oluşturmakta. Yani elektronlar atomlar arasında paylaşılarak kimyasal bağların temeli oluşturulmakta. Eğer bir madde elektronun bir tanesini kaybederse bu serbest radikal hale dönüşüyor.
Yani çift olmayan elektron oluşuyor.
Aynen serbest. Öyle, evet. Tabii genelde çiftler halinde dolaşıyorlar.
Bağlaşıyorlar.
Allah bu şekilde yaratmış. Bu molekül serbest radikal haline dönüşüldü. Kırmızıyla temsil ediliyor. Bu hale geldikten sonra hücredeki başka atomlara saldırarak onlardan elektron koparmaya çalışıyor. Peki bunlar nelerdir? Şimdi bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Hücre içinden kaynaklanan bir takım durumlar var. Özellikle oksijenli solunumda mitokondride çok sayıda serbest radikal oluşmakta. Onun dışında dışarıdan alınan ultraviyole ışınlar, işte radyasyonlar, ilaçlar ve birçok etken sebebiyle bunlar oluşuyor. Yani özellikle oksijenli solunum yapan canlılarda bu moleküllerin bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması lazım. Şimdi mekanizmanın devamını görecek olursak. Dediğimiz gibi başka moleküllerle gidip kendileri onlardan elektron çalıp diğer molekülleri bu sefer serbest radikal haline dönüştürüyor. Dönüştürdüğü mesela burada DNA örneği verilmiş. DNA'daki herhangi bir atoma gidip bağlanıp onu serbest radikal haline dönüştürdü. Bu bir zincirleme reaksiyon oluşturuyor. Zincirleme reaksiyon sonucunda DNA'nın yapısında bir bozulma meydana geliyor. Bu da tabii hücrenin ölümüne yol açan sebeplerden bir tanesi. Hücre bir müddet sonra zincirleme reaksiyonuna kullanılamaz hale geliyor, ölüyor. O hücrede işi biten serbest radikaller bu sefer diğer hücrelere yayılmaya başlıyorlar ve onların da tahribatına neden oluyorlar. Şimdi vücudumuzda bunlara karşı önlem alınmış.
Maşallah.
Şimdi onu gösterelim.
Böyle başıboş tehlikeli moleküllerin etrafta dolaşıp hücreleri bozmaları engellenecek şekilde bir tertibat var.
Şimdi şurada görecek olursak özellikle mitokondride serbest oksijen radikalleri çok miktarda üretiliyor. Niçin? Oksijen olduğu ortamda bunlar kaçınılmaz olarak ortamda
yan
bulunuyor.
Madde
evet, yan madde olarak ortaya çıkıyor. Burada O2'nin üzerinin bir elektronu kaybettiğini gösteren işaretle gösterilmiş süperoksit dismutaz denilen özel bir enzim var. Oksijeni hidrojen peroksit haline dönüştürüyor. Hidrojen peroksit biraz daha az zararlı bir serbest radikal halinde. Hücrede bulunmazsa bu oksijen radikal oksijen molekülleri çok hızlı bir şekilde hücrenin tahribatına yol açacak. Peki hidrojen peroksitin tek başına üretilmesi yeterli mi? Hayır. Eğer bu serbest halde hücre içinde bulunursa bir müddet sonra başka bir serbest radikal olan hidroksil grubuna dönüşme eğilimi gösteriyor. Bu yüzden hidrojen peroksitin de ortadan kaldırılması lazım. Hücre içinde özelleşmiş bir takım yapılar var. Peroksizom denilen yapılar var. Geçen hafta lizozomdan bahsettik. Onun gibi yine kendi içinde özelleşmiş bir yapı hücre içinde. Onlar içindeki katalaz denilen enzim sayesinde, bakın burada görünüyor, katalaz denilen enzim sayesinde su molekülüne dönüştürülerek zararsız hale dönüştürülmesi gerekiyor. Başka bir mekanizma daha var. Bu da enzimatik bir reaksiyon. Glutatyon peroksidaz denilen başka bir enzim de hidrojen peroksiti yine suya dönüştürerek zararsız hale getiriyor. Yani 3 tane farklı enzim mekanizmasıyla bu moleküllerden hücreler kurtulmuş oluyor. Yani Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel bir sistem. Özellikle dediğim gibi, baştan da söylediğim gibi oksijenli solunum yapan tüm canlıların bu sisteme sahip olması lazım.
Maşallah.
Baştan sahip olmazlarsa hücreleri tahribattan dolayı zaten
hayat olmuyor.
Evet, aynen.
Olmaz. Yani doğamaz bile. Embriyo aşamasında ölür. Çünkü kesinlikle sürekli oluyor bu.
Evet.
Koruma sistemi maşallah çok güzel yaratılmış.
Evet. Yani bir mermiye dediğim gibi bomba gibi etkileri var. Hücreden tamamen uzaklaştırılması gerekiyor inşallah.
Maşallah.
Oksijenin, solduğumuz oksijenin %5'i zaten serbest radikal halinde. Hı-hı. Yani bir elektronu her an başka bir moleküle bağlanıp onu bozabilecek, onu oksitlendirebilecek yapıda dolaşıyor. Onun gibi hücrelerin içinde çıkan bu yan maddelerin de bir an önce etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Yoksa işte bir hücrenin DNA'sı, en hayati bilgi mekanizması ortadan kalkabiliyor, bozulabiliyor.
Evet.
Onun giderilmesi için böylesine özelleşmiş, bu iş için itfaiyeci eri gibi diyebiliriz belki ya da işte yangını söndürmeye koşan özel enzimlerin üretilmiş olması, bunların bilgilerin daha önceden DNA'da yazılı oluyor olması, hazır bulundurulmuş olması, her şeyi bilen, her yere hakim olan, işte atomun en detaylı hallerini bilen, atomu zaten yaratmış olan Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet.
Yoksa bunlar tesadüfen üretilmiş koruyucu mekanizmalar değil. Bir enzim dediğimiz şey nano makina. Alıp işte onu etkisiz hale dönüştürebiliyor. İşte hidrojen peroksidin yapısı kendi başına çok özel bir yapısı var. Alıp onu suya çevirmek, suyun etkisiz olduğunu bilmek, bakın her yeri, her şeyi bilen bir aklın varlığına işaret ediyor.
Evet, maşallah.
Ortaya
maşallah
koyuyor. Açık ve net bir şekilde. Maşallah.
Oksijen zaten kendi başına bildiğimiz gibi yanma reaksiyonunun içinde yer alan bir molekül. Eğer kendi başına dolaşmasına izin verirsek çok çabuk bir şekilde reaksiyona girer. Yani bunu hemoglobinden de biliyoruz. Hemoglobin çok özel bir şekilde oksijeni taşır hücrelere. Eğer o sistem olmazsa oksijenin taşınması mümkün değildir. Çünkü çok çabuk bir şekilde reaksiyona girip ortadan kaybolacaktır. Yani taşıma sistemi, hemoglobindeki taşıma sistemi de bu şekilde Allah tarafından çok güzel bir şekilde tam yerli yerinde yaratılmış. Taşıma sistemi olamazdı. Yani çünkü oksijen özellik olarak çok çabuk bir şekilde reaksiyona girme özelliği var.
Şimdi protein deyince işte televizyonda konuşulduğu çeşitli programlar işte proteine ihtiyacımız var. Şu kadar gram protein almamız lazım. Herkesin aklına işte etteki protein geliyor. Evet. Sütteki protein geliyor. Vesaire. Proteini böyle bir toz olarak biliyor herkes. Protein böylesine hayati işlemleri yapan makineler. Yani bir fabrikanın içinde pek çok makine vardır. Bir fabrikanın içinde diyelim ki 50 farklı makine çeşidi olsun. Bir üretim yapılıyor. Hücrenin içinde ise kaç tane makine var diye baktığımızda şu anda tespit edilmiş, sayılmış kadarıyla 100 bin çeşit olduğu sayılmış durumda. Ama bunun 1 milyon çeşit olduğu olabileceği tahmin ediliyor.
Evet.
Yani sayıların çok ötesinde 1 milyon çeşide kadar artabileceği tahmin ediliyor. Çünkü yapılan işlemlere bakılıyor. İşte şu anda saydığın o işte serbest radikalleri etkisiz hale getirme enzimleri iki tane saydın. Bir katalazı saydın. Diğeri
katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksitaz denen 3 tane enzim var bu iş için.
Bunlar bilinen kadarları.
Evet.
Ve bunlar öyle sanılan gibi böyle işte etkisiz proteinler değil. Bunlar iş yapıyorlar ve hayati işlemleri yürütüyorlar. Bir akıl üzerine yaratılmışlar. 3 boyutlu bir yapıları var. Bir atomu alıp nereden nereye yapıştırıp değiştirip onu etkisiz hale getireceğini bu işlere muktedir makinal olarak hazır bulunuyorlar. İşte bu alan yine sonsuz aklını ve gücünü ortaya koyuyor. Bir protein demek zaten bir yaratıcının varlığını ortaya koyuyor. Allah'ın varlığını ortaya koyuyor inşallah.
Bu mesela oksijenle bir denge var orada. Evet. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi oksijeni parçalayan sistemler var burada. Evet. Pardon, oksijeni değil, serbest radikalleri. Bu da oksijenden oluşuyor. Evet. Atmosferdeki oksijen aslında çok büyük bir denge içerisinde. Yani %21'lik oranı var. Bunun fazla olduğunda muazzam tahribat yapıyor oksijen organizmada. Yani yaşam olmuyor. Az olduğunda da olmuyor. O zaman da hipoksi ve yine ölüm meydana gelir. Evet. Tam %21 ve hayat için ideal oranda ve en başından beri böyle de hiç değişmiyor. Nasıl değişmiyor? Mesela bütün siyanobakteriler, bitkiler oksijen üretiyorlar. Bütün canlılar oksijen tüketiyor. Değil mi? O %20'lik oran hiç değişmiyor. O kadar üstün bir hesap yapıyor ki Allah. Yani sadece Allah yapabilir sonsuz aklıyla bunu. Bütün şu andaki yeryüzündeki bütün bakterilerin, yaprakların, Afrika'nın ortasındaki bir yaprağın, çiçeğin tükettiği, ürettiği oksijen hesaplanıyor. Ve hiçbir zaman %21'i aşmıyor. Yani ne fazlası oluyor ne eksiği oluyor. Hayat olmaz zaten. Nitekim mesela bu koruma sistemi var. Bebeklere eskiden yüksek oranda oksijen verilirdi. Mesela prematüre doğmuş, erken doğmuş bebeklere. Ve retrolentiküler fibrozis gibi oksijene bağlı tahribat olurdu. Sonra anlatıldı ki oksijenin fazlası da zararlı. Çünkü kontrol dışına çıkan serbest radikaller muazzam bir tahribat meydana getiriyor ve öldürücü olabiliyor bebeklerde.
Bunun yanında yani serbest radikaller hücre için gerekli de ayrıca. Niçin gerekli? Özelleşmiş mesela hücrelerimiz var. Bağışıklık sistemi hücreleri. Makrofajlar, işte nötrofiller. Bunlar ne yapıyorlar? Hücre içine mikropları alarak bunları sindiriyorlar bir şekilde. Sindirmenin yanında serbest radikalleri de kullanıyorlar. Yani vücudumuzdaki serbest radikalleri onların tahribatında kullanıyorlar. Kendilerine zararlı olabilecek şeyleri yabancı maddelere karşı kullanarak onların tahrip olmasını da aslında vücutta bir fayda da mevcut.
Bunlar molekülleri tanıyan, molekülleri tanıyan, onları gerektiği yerde şekilde görevlendiren aklın varlığı yine burada.
Çok hassas serbest, bir denge var.
Radikal de muazzam süratli olarak oluşup kayboluyor. Yani o da bir ayrı şey. Böyle ortalıkta dolu gezmiyor bunlar. Anında böyle yani saniyenin çok küçük fraksiyonlarında olup anında tahribatını yapıp yok oluyor. O anda enzim yakalıyor onu ortadan kaldırıyor. Ya bu da bir muhteşem mucize. Yani
maşallah.
İşte sonsuz akıl sahibi Allah'ın ilmiyle yaratıldığının çok net delili inşallah.
Hocam çok önemli bir vücudumuzdaki mekanizmadan daha bahsedelim o zaman inşallah. Hepimizin bildiği gibi şimdi anne karnındaki gelişimimizi daha önce aktardık izleyenlerimize, değil mi? Anne karnındaki bir embriyonun gelişimini anlattık, orada sperm hücresiyle yumurta hücresinin birleşme safhalarından bahsettik. Burada zaten birbiri ardınca gerçekleşen birçok mucize görüyoruz. Birçok mucizeye şahit oluyoruz. Onları detaylı anlatmıştık. Ama bu mucizeler yumurta hücresiyle sperm hücresi birleştiğinde bitmiyor tabii. Ardı ardına devam ediyor maşallah incelediğimizde safhalarını. Ve bunlardan belki de en büyüğü bu mucizelerden büyümesi insanın. Şimdi büyüme dediğimiz şey başıboş bir işlem değil. Hiçbir şey zaten başıboş değil. Bu işlem de kontrollü bir şekilde yapıldığını görüyoruz biz. Bunun da bir merkezi var. Neresi? Hipotalamusun kontrol etmesiyle hipofiz bezi. Büyüme hormonunu salgılayan bez. Onu da hipotalamus kontrol ediyor beyindeki. Şimdi bölüm organların büyümesi ya da insanın tamamen büyümesi ya da canlının büyümesi dediğimiz olay iki şekilde gerçekleşebiliyor. Birincisi hücrelerin çoğalması. Yani bölünerek çoğalması. İkincisi de hücrelerin hacminin büyümesi. Şimdi ikisi birbirinden çok farklı teknikler. Ama aynı anda kullanıldığını görüyoruz. Mesela insan vücuduna baktığımızda embriyoda ikisinin de aynı anda gerçekleştiğini ve çok daha önemlisi ikisinin de iki büyüme şekli farklı, tekniği farklı, aynı yer tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Onun detaylarını verelim. Bakın gördüğümüz gibi şimdi büyüme hormonu salgılanıyor. Nereden salgılanıyor? Hipofiz bezinden salgılanıyor. Hücrelere tabii kanda sürekli bu hormon dolaşmış oluyor. Hipotalamus kandaki bu büyüme hormonunu sürekli analiz ediyor. Eğer kanda büyüme hormonu fazla miktardaysa durduruyor. Hipofiz bezine emir veriyor, durduruyor. Azaltıyor salgılanmasını. Az miktardaysa daha fazla salgıla diye emir gönderiyor. Yani burada yine sürekli bir dikkat edersek bu yapıyı tüm organlarımızda görüyoruz. Kanın bir analizi, tahlili var. Biz bugün bir kan verdiğimizde bir laboratuvara birkaç gün sonra bize geri dönüyorlar değil mi? Onun verilerine, detaylarına. Burada biz vücudumuzda sürekli olarak an be an kanın tahlil edildiğini görüyoruz. Şahit oluyoruz. Kim yapıyor? Laboratuvarda çalışan değil mi? Bu işin uzmanları var. Biz kan verdiğimizde. Burada kim var? Hücrelerle muhatabız.
Maşallah.
Ya organın içine baktığımızda maşallah hücreler, daha da detayına baktığımızda atomlarla muhatabız.
Atomların yani, içi %99 nokta boş zaten.
Evet. Ya bu konuda tecrübe sahibi, yıllarını bu konuya vermiş, işte daha küçük hücrelere dersler veren böyle gözlüklü hücreler görmüyoruz biz değil mi? Profesör gibi tarzı hücrelerle karşılaşmıyoruz. Hemen yaratıldığı andan itibaren o hücreler, yaratıldıkları andan itibaren bu görevlerini eksiksizce yapmaya başlıyorlar. Ve hatasız yapıyorlar. Evet. İnsan hayatı boyunca da. Bakın şimdi bu iki büyüme tekniğinin farkı çok enteresandır. Şimdi yetişkin embriyodaki, bebekteki kalp yetişkin bir insanın kalbinin 16'da 1'i kadar oluyor. İlk atmaya başladığında. Ama hücre sayısı aynı. Yani ona artık bebeğin kalbinde atmaya başlayan, o ilk embriyoda atmaya başlayan kalpteki hücre sayısıyla bizim mesela şu an hepimizdeki hücre, kalbimizdeki hücre sayısı aynı. Yani bir aşamaya kadar, kalp ilk çalışmaya başlayınca kadar hücrelerin çoğalmasını görüyoruz. Bakın çok önemli. Hipofiz bezinden o ana kadar çoğalmaları emri gidiyor. Bir yerden sonra artık kalp çalışmaya başladığında artık çoğalma emri gitmiyor. Hücrelerin hacminin genişleme emri gidiyor. Maşallah. Dolayısıyla hücre sayısı aynı kalıyor ama hücrelerin hacmi büyüyor ve yetişkin bir insanın kalbi meydana gelmiş oluyor.
Maşallah.
Bu emir gitmese, maşallah, bu emir gitmese düşünsenize, bir mesela 3 yaşında kalbin büyümesi dursa o insan 7-8 yaşına kadar ya yaşar ya yaşayamaz değil mi? Hemen hayatı son bulurdu. Ama öyle değil işte. Orada insanın büyümesi durana kadar, bu çok önemli, orantılı bir büyüme söz konusu.
Tabii. Evet. Kalbin oranı ona göre olması lazım. Mesela
her şeyin öyle.
Balinanın kalbi mesela insanda hani 5-6 litre dakikada kan pompalıyor. 10 ton kan pompalıyor. Araba büyüklüğünde kalbi var balinanın. Neden? Balinada 200 ton çünkü.
Evet.
Maşallah.
Şimdi onda da ihtiyacı olduğu kadar büyüyor yine.
Evet.
Hepsini canlılarda görüyoruz hocam, dediğin gibi. Kurbağada da mesela büyük vücuduna baskı uygulamıyor. Onda da daha az büyüyor. Vesaire. Bütün organların bu şekilde, mesela göğüs kafesimiz, değil mi? Akciğerin, kalbin ve göğüs kafesinin bütün büyümelerin orantılı olduğunu görüyoruz biz. Öbür türlü ezerdi, sıkıştırdı onları.
Tamam.
Hepsi bir yerde de duruyor. Şimdi mesela sinir hücreleri de bu şekilde. Sinir hücreleri de 6. ayın sonuna kadar sayı olarak çoğalıyorlar. Yani bölünerek çoğalıyorlar. 6. ayın sonundan itibaren insan hayatı boyunca o rakam sabit oluyor. Hacminin genişlediğini görüyoruz. Ama bazı yapılar hayatımızın sonuna kadar bölünerek çoğalıyor. Mesela kemik ve kas. Kemik ve kas dokusu bölünerek çoğalıyor sürekli olarak. Şimdi bu çok mucizevi, bakın. Çünkü bütün eğer vücudumuz, bütün vücudumuzdaki yapılar bölünerek çoğalmaya devam etseydi bu da hani izah açısından makul olurdu diyelim. Hipofiz bezi çünkü hepsine aynı oranda büyümelerini emrederdi. Ama böyle olmuyor. Yani bazı organlara büyümelerini emrederken, hacim olarak genişlemelerini emrederken bazılarını da çoğalmalarını emrediyor. Mesela kas hücresiyle kemik hücrelerine çoğalmaları sinyali gidiyor. Ama kalbimize de büyüme emri gidiyor. Biz büyüyene kadar. Burada işte bu kontrolü hipofiz bezi yapabilir mi? Bakın 100 trilyon hücremiz var. İnsan oluştuğu andan itibaren embriyon, embriyo olarak oradan sonra sürekli bir büyümesi söz konusu. Yani vücudunda büyümedik yer kalmıyor. Orantılı olarak bütün hücrelerin çoğalması, büyümesi söz konusu.
Ama hücre göre değişiyor bize... mesela. Ciltte sürekli hücre geliyor. Saçın uzuyor. Kaşın niye uzamıyor? Evet. Kaş hücresi uzamıyor. Bunun daha biraz altında mesela, değil mi? Evet. Veya kirpik. Evet. Orada duruyor. Dişin de evet. devamlı büyümüyor. Hayat boyu büyümüyor. Evet. Ama deri hücresi devamlı yürüyor.
Evet. Yani hipofiz bezi hocam, bizim burada sormamız gereken soru şu. Hipofiz bezi bunu kontrol edebilir mi? Evet. Yani hipofiz bezinin içinde ne var? Bakıyoruz. Hücrelerle yine muhatabız orada. O hücreler orada oluşmaya başladıkları an büyüme hormonunu biliyor oluyorlar zaten. Kandaki kanda ne oranda büyüme hormonu akması gerekiyor, yer alması gerekiyor, bunu biliyor oluyorlar. Her şeyi biliyor maşallah.
Maşallah.
Yani yaratıldığı andan itibaren. Bunun tek bir açıklaması var bu konunun. Allah'ın ilham etmesi. Allah'ın hipofiz bezine, tüm canlılardaki hipofiz bezine kontrol etmesi, yönetmesi.
Tabii orada, her an. Tabii
her an inşallah. Orada salgılanacak bir hormon varsa, daha fazla salgılanması gerekiyorsa salgılıyor. Kesmesi gerekiyorsa kesiyor. Ve bugünkü halimizi alıyoruz. Bakın hiç öyle değil mi? Farklı bir yeri büyüyen, işte bir bacağı daha küçük, bir bacağı daha büyük, bir kolu daha küçük. Bunlardan çok sık görmemiz gerekebilirdi normalde ama hiç görmüyoruz.
Evet. Maşallah. Ya tabii yani. Maşallah. Mesela düşünelim yani kası yeterli değil. Kısa oluyor. Hatta buna tıpta kontraktür ismi veriliyor böyle. Bazen yatalak hastalarda, yaşlı yatalak hastalarda eğer iyi fizik tedavi yapılmazsa, fizik tedavi de böyle açarak, gererek yapıyorlar. Kasılıyor. Kaslar böyle normal kas dokusunun yerine fibrotik doku oluşmaya başlıyor. Elini ayağını açamazsınız böyle. Böyle görürsünüz yani yaşlı yatalak hasta eğer iyi tedavi uygulanmazsa. Şimdi bunun normalde olması gerekiyor. Kasın öyle orantılı ki senin. Kasın kısa olsa kolun hiçbir hareketi yapamaz. Eline de yapamazsın hiçbir hareketi. Değil mi? Veya kemiğin biraz fazla büyüse parmağın delip çıkar. Burnunun kemiği değil mi? Burnun delip çıkar. Göz mesela orada bir kemik şeyin içerisinde, yuvanın içerisinde biraz fazla büyüdüğünü düşün gözün ya da beyninin mesela kafatasının içinde. O baskıya dayanamayıp ölüm meydana gelir.
Doğru.
Hepsi oranlı yani mükemmel maşallah. Böyle.
Maşallah.
Maşallah.
Bakın hipotalamusun da yerini gösterelim izleyenlerimize. Tam olarak burada yer alıyor işte hipotalamus. Hipotalamus hipofiz bezini kontrol ediyor. Ve büyüme hormonunu nerede ne derece salgılayacağını söylüyor. Hipofiz bezi de buna uyarak, bakın yine aralarında bir koordinasyon, bir organizasyon görüyoruz. Birbirlerinin sözünü dinliyor. Birbirinin sinyalini anlıyor. Ya da mesela kes dediğinde, büyüme hormonunu kes dediğinde arttırmıyor. Biz insan olarak birçok hata yapıyoruz gün içinde. Bu hücreler de bu hatayı yapabilir ama yapmıyorlar. Yapsalar zaten insan, belki de hayatına mal olur insanın değil mi? Hayatı sona ererdi. Şimdi şundan da bahsedelim. Bakın bu da çok önemli. Bir hücrenin büyümesi demek ne demek? Çoğalması demek ne demek? Hacminin büyümesi ya da protein üreteceği anlamına geliyor bu aynı zamanda. Şimdi büyüme hormonu salgılandığında hücrelere bu sinyal gidiyor. Ve hücre büyüme hormonu kendisine ulaştığında protein üretimi için bildiğimiz gibi aminoasit gerekiyor. Yani hücreler kanda yer alan vücut sıvısında yer alan aminoasitleri tutmaya başlıyorlar protein sentezleyecekleri zaman. Büyüme hormonu kendine geldiklerinde otomatik bakın hücre zarı anlıyor büyüme hormonunun geleceğini ve sonraki aşamaları artık biliyor gibi hareket ettiğini görüyoruz. Hemen aminoasit yakalayacak sistemlerini açıyor. Maşallah aktif ediyor. Bakın gördüğümüz gibi o zarda ilgili reseptörler var, ilgili yakalayıcılar var. Büyüme hormonu kendilerine geldiği an bu hücreler, pardon bu burada görevli olan, yer alan proteinler, hücredeki elemanlar hemen biraz sonra protein sentezleyeceklerini adeta biliyorlarmış gibi aminoasit yakalamaya başlıyorlar. Kendilerine büyüme hormonu gelir gelmez. Burada yine birbirlerinin hücrelerin arasındaki muhteşem iletişimi görüyoruz biz maşallah.
Maşallah.
Ve hiç hatasız iletişim kuruyorlar. 100 trilyon hücre de birbiriyle bu şekilde hatasız iletişim kuruyor. Ne demek istediğini biliyor. Ve onu hemen bakın üretime geçiyor. Maşallah. Bu belli ki Allah'ın kontrolünde gerçekleştiği bu olayların değil mi? Ve evrimcilerin iddialarını tekrar bir gözümüzün önüne getirecek olursak mutasyon gibi ki artık biliyoruz hiçbir mutasyonun bir faydası yok. Genetik bilgiyi arttırıcı bir şey olmadığı kanıtlandı. Her zaman bozuyor genetik bilgiyi. Başka ne sistem var diye bakıyoruz evrimcinin. Hiçbir sistemleri yok. Tek iddia ettikleri şey mutasyon. Doğal seleksiyon diye zaten doğada bir durum yok. Yani genetik bilgiyi arttırıcı bir etken değil doğal seleksiyon. Mutasyonun hiç öyle bir zaten durumu yok. Baktığımızda işte yaratıldığını görüyoruz. İnşallah. Bu sistemin çünkü hücreler arasındaki bu haberleşmenin, büyüme hormonunun canlı var olduğu an var olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yoksa canlı büyüyemese mesela ne olacak? Hayatı devam edemeyecek. Değil mi? Hayatını devam ettiremeyecek. Hayatı çok kısa sürerdi eğer büyüme hormonu gerçekleşmeseydi. Senin anlattığın hocam olay da öyle. O mucize de o şekilde maşallah. Hepsinin bir arada olması gerekiyor. Senin anlattığın konu olmasa, büyüme hormonu olsa, canlı olsa hiçbir anlamı yok. Hayatı devam edemiyor. Ya da senin anlattığın konu tam olarak gerçekleşse bile büyüme hormonunda bir sorun çıksa yine biz hayatın olmadığını görürüz.
Evrimciliğin yine saçma iddialarında hipofiz bezi nasıl işlem yapıyor dediğimizde o işte bir şekilde ilk zamanlarda oluştu sonra kendi işte işini yapıyor diye cevap veriyorlar. Fakat bu kadar kapsamlı bir vücut içerisinde çalışmayı yapan bir varlık ve bu kadar ufak değil mi? Kendi varlığından bile haberi olmayan nasıl oluyor da kendi kendine bu işleri yapıyor? Ya bırak hani ilk yaratılış aşamasını şu anda bile nasıl bu işi tek başına yaptığını anlatamazlar. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği burada çok açık belli. Ki ilk yaratılışına döndüğümüzde zaten kendi başına oluşma gibi bir şey olamaz. Bu kadar vücut içerisindeki operasyonu geçen akşam yayında hocamız söylemişti. Binlerce mühendisi bir araya getirseniz böyle bir işlem yaptırsanız yapamaz.
Yapamaz.
Demişti. Ama bir hipofiz bezi vücudun tek bir noktasından bütün büyüme aşamalarını teker teker kontrol ediyor. Demek ki yani tek başına bir molekülün, bir varlığın, işte atomların meydana getirdiği bir yapının, bir proteinin yapabileceği bir şey değil. Her yerde olduğu gibi bu da Allah'ın kontrolünde, Allah'ın yarattığı apaçık besbelli olan bir mucize maşallah.
Hormonunu al, bir kovaya doldur. Tamam mı? Badicilere çok güzel yemek olur. Bak hiçbir işe yaramıyor orada. Ama hücrenin içine girdiği zaman, insanın içine girdiği zaman muhteşem bir akıl gösteriyor. Değil mi?
Evet.
Body yapanlar bilir. Böyle kovayla protein tozu satarlar. Doldur şey büyüme hormonunu onun içine veya enzimleri insanın vücudundaki 100.000 çeşit proteini koy. Hocamızın varil örneği var kitabında verdiği.
Evet.
Bütün evrimciler gelsin onu karıştırsınlar. İçine istediklerini koysunlar.
İstedikleri kadar zaman.
Bütün proteinler de hazır olsun. Yani bir insanı canlıyı meydana getiren tüm proteinleri DNA'yı hazır olarak koysunlar. Karıştırsınlar, başında beklesinler, çocukları, torunları beklesin.
Gösterelim mi hocam?
Onun içinden.
Filmini gösterelim.
Evet. Çilekler, güller.
İşte
çıkar mı? Onun içinden Einstein çıkıp izafet teorisini yapar mı? Yani Frank Sinatra çıkar mı onun içinden? Tabii ki çıkmaz. Evet, bakın işte varil. Varil de biz vereceğiz evrimcilere. Hepsi bir sağlık. İstedikleri kadar varil verelim onlara. Boş varil dolu etraf zaten. Ondan sonra bir kürek verelim kepçe karıştırmak için onu.
Evet.
Isıtsınlar. Sobasını da biz verelim. Bütün proteinleri hazır verelim. İçine koyalım bunun.
Atomları, molekülleri.
Evet. Dawkins, Douglas Fütüma, Ali Demirsoy hepsi gelsin bu varilin başına. Celal Şengör.
Celal Şengör gelsin.
Ondan sonra orada dikilsinler. Onların çocukları gelsin. Yani bu kadar işte isıtılsa, mantıksız, manasız böyle. Saçma sapan bir iddia. Onlar da biliyor doğru olmadığını zaten. Hepsi farkında bunun.
Şimşek çakışırız.
Saçmalığı.
Elektrik versek. Cold
trap kaza.
Ama bu varil örneğini verince hocamız dünya susmuş oldu zaten. Bir daha ortaya çıkamadılar.
Evet, evet.
Hatta Varilci Darwin diye kitabı var hocamızın.
Evet.
Bu saydığımız isimler o kitabı okuyarak bilgilerini arttırabilirler.
Evet.
Hocamızın kitabını okuyarak inşallah.
Evet. O örnek verdiğimiz bilim adamları beklese değil mi? Başında bunların yıllarca. Evet.
Çağlar boyunca beklesinler.
Çağlar boyunca beklesinler. Birbirlerine vasiyet ederek.
Tabii.
İçinden hiçbir şey çıkmaz.
Ki zamanında Miller deneyi yapılmıştı. Miller deneyinde de değil mi? Gerçek dışı bir takım etkileşimler yapılarak işe yaramayan bazı aminositler elde edilmişti.
Evet.
Sonrasında da Miller zaten itiraf etmişti. Evet. Evet, orada dünyanın ilk oluşumundaki şartlar da olmadığı etkenleri ben oluşturmuştum. Evet. O şekilde, o vesileyle
tabii.
Bazı aminositer elde etmiştik demişti.
Oparin de aynı şekilde diyor ki, bu yani ölmeden önce söylüyor, diyor ki bugün geldiğimiz noktada diyor hayatın kökenini açıklamaktan aciziz diyor.
Evet,
yine doğru. Bu deneyleri yapmasıyla da bilinen birisi. Evet. Alexander Ilyich Oparin, evet. Rus bir kimyacı. Yine aynı şekilde yok diyor öyle bir şey. Yani biz üretemedik laboratuvarda.
Evet,
yani üretebilen biri varsa da çıksın desin, ben ürettim desin. Yani Nobel ödülü değil, başka ödüller de verilmiş, evet, kendisine. Evet, yok ama öyle biri.
Ki hala Türkiye'de bazı cahil, yani evrimi savunan kişiler hala o Miller'ın deneyini anlatıp
hep sanki çizimlerini bile.
Tabii ya, sanki onları gerçekmiş gibi, evet, sanki onlar bilim dünyasında bir yer alıyormuş gibi.
Evet.
Bu konuda çok fazla bilgisi olmayan insanı kandırmaya çalışıyor. Halbuki tam tersi.
Şimdi bir kere şunu da belirtmekte fayda var. Laboratuvarda yapılan bilinçli bir müdahaleyle yapılan bir deney mutlaka evrim yalanlar zaten. Evet. Siz orada bilinçli bir, gelişmiş bir teknolojik laboratuvarda bilinçli müdahale yapıyorsunuz. Mesela bir bakteri alıyorlar. Bakterinin içindeki DNA'sını çıkartıyorlar. Başka bir bakterinin DNA'sının kopyasını çıkartıp onun içine yerleştiriyorlar. Hücre onunla devam ediyor. Yani çünkü canlı hücresi, canlı hücresine DNA dışarıdan konduğu zaman bu şeyde de vardır. Klonlama sisteminde de bu yapılır,
evet,
zaten.
Evet.
Siz burada ondan sonra diyor ki ne güzel hücre yarattık diye haşa. Böyle onu basıyorlar. Halbuki ne alakası var? Orada bir canlı hücresi var. Sizin de bir bilinçli müdahaleniz var. Nitekim Mehdiyet döneminde genetik mühendisliği çok gelişecek.
İnşallah.
Genler alınıp bir canlıdan diğer canlıya aktarılabilir. Mesela insülin geni insanın bakterilere verildiğinde insülin hormonunu üretiyor. O insülin hormonu da alınıp bakterilerden insanda şeker hastalarında kullanılıyor. Mükemmel bir teknik bu. Ama burada bilinçli bir müdahaleyle yapılan bir işlem asla tesadüfi iddialarında delil olmaz ki onun zaten. Yani burada bir kardeşim, bir protein tesadüfen olabilir mi olamaz mı? Biz ona bakarız. Olamaz.
Tabii.
Değil mi? Başka proteinler gerekiyor. Ne diyor Ali Demirsoy? Maymun diyor. Bildiğiniz maymun. Daktilonun başına geçip diyor insanlık tarihini diyor. Yazması gibi bir ihtimal diyor.
Hata yapmadan.
Olamaz diyor. Ben ama diyor öbür ihtimali, yani Allah'ın haşa yarattığını kabul edemem diyor.
Doğru.
Yani Allah yaratmıştır diyor demek o. Haşa, ama ben onu kabul etmek istemiyorum. Tamam.
Haşa,
kimse bir şey diyemez.
Bu sahne değil yani. Bilimsel gerçekler var.
Tabii.
O gerçekleri kabul edemem diyor.
Doğru. Tabii insan yani dinde zorlama yoktur. İstediğine, evet, inanır. Ama bir pagan rahibi olmuş oluyor. Yani bilim adamlığıyla alakası yok bunun. Yani ona, bu kişilere üniversitede ders verdiriyorlar. Çıkıp üniversitede mesela adam diyor ki televizyonda Habertürk'e çıkan evrimci, arabanın parçalarını yan yana koyduğunda diyor, hop bakmışsın araba olmuş diyor. Ulan git o zaman Volkswagen firmasını, Porsche firmasını bu fikirlerini anlat. Seni kapıdan sopayla kovalasınlar. Ya kendi kendisini hiç çalıştırıyorsun desin. Koyun parçaları fabrikanın içine. Arabaları göreceksiniz oraya diye böyle. Yani kardeşim ya, sen gel şurada bir klinik var oraya. Yani bu kadar saçma iddiaları üniversitedeki öğrencilere empoze ediyorlar.
Evet.
Onun için dünya zaten bu hale geldi böyle. Evet. Komünizm, faşizm ortaya çıktı. O Hitler psikopatları ortaya çıktı. Stalin'i bilmem nesi, PKK oldu. Bundan dolayı oldu.
Evet. Bir de sen demin şimdi bahsettin ya, bilinçli bir müdahaleden bahsettin. Evrimciler diyorlar ki yani dünyanın ilk ortamında kendi kendine oluşturuyorlar. Dünyanın ilk ortamını bir düşünelim. Dünyanın ilk ortamı X ultraviyole ışınlarının olduğu bir ortam. Değil mi? Oksijen var. Bunun dışında zehirli gazlar var. Zaten böyle bir ortamda yani zaten mümkün değil, ama diyelim ki ortaya bir amino asit çıkmış olsa ilk anda yok olacak. İlk anda parçalanacak. Sense ne yapıyorsun? Bilinçli bir laboratuvarda bilinçli düzenekler kullanarak, işte cold trap kullanıyorsun, amonyak kullanıyorsun, benzerlerini kullanıyorsun ve bu şekilde ortaya bir amino asit çıkartıyorsun ki o da işe yaramıyor. Sen o cold trap düzeneğini de devreden çıkartınca da çok kısa süre içerisinde parçalanıyor. Bu ne demek? Yani belirli bir düzenek olmadan, bilinçli bir müdahale olmadan kendi kendine bir amino asit oluşamaz demek. Bu çok açık. Bunu anladıktan sonra zaten canlılığın ilk temel taşı oluşmadığına göre, değil mi, evrimde kesinlikle olamıyor zaten inşallah.
Bakın Miller'in kendi sözü var. Diyor ki Miller, The End of Science, John Horgan isimli kitapta ilk deneyinden yaklaşık 40 yıl sonra diyor, Miller bana hayatın kökeni bilmecesini çözmenin kendisinin ya da başka herhangi birinin düşündüğünden çok daha zorlaştığını söyledi. Diyor ki Stuart Kaufman'ın otokatalit teorisi bu kategoriye giriyor. Miller, bir bilgisayarda denklemler hesaplamak bir deney teşkil etmez. Buyurun. Yani laboratuvarda yapılan böyle, ben kapalı düzenek kurdum falan, bu deney olmaz diyor.
Tabii.
Diye burun kıvırdı. Miller, bilim adamlarının nerede ve ne zaman hayatın başladığını hiçbir zaman kesin bir biçimde bilemeyeceklerini de onayladı. Bu kadar. Yani aslında biliniyor. Ya çünkü biz şuna bakarız. hayat birdenbire mi ortaya çıkıyor eksiksiz kusursuz, ya da evrimcilerin iddia ettiği gibi basamak basamak tesadüfi mekanizmalarla mı birdenbire ortaya çıkıyor mükemmel şekilde, bu yaratıldığını gösterir zaten.
Evet.
Ya bilim adamı doğaya bakar değil mi? Doğada hayatın birdenbire başladığını ve canlılardaki kompleksiyi gördüğünde bunun yaratıldığını anlar. Kalkıp da böyle imkansız senaryoları savunmaz. Saçma sapan, yok öyleydi de böyleydi de, arabanın parçaları tesadüfen bir araya geldi demez. Nitekim siyanobakteriler birdenbire eksik ortaya çıkıyor. Kambriyen dönemine geçiyoruz. 3,5 milyar yıl önce siyanobakteri fotosentez yapan ve 3,5 milyar yıl değişmiyor. Mükemmel olarak ortaya çıkıyor canlılık. Kambriyen dönemine geliyoruz. Yani 540 milyon yıl öncesine kadar. 3,5 milyardan 540 milyona kadar. 3 tane film varken bunların arasında Cnidarians'lar var. Ondan sonra süngerler var, poriferanslar var. 3 tane film var. 50 tanesi birdenbire patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Yaratılış.
Maşallah.
Ve zamanla da azalıyor bu. Yani evet, günümüzde yeni türlerde oluşabiliyor. Allah dilediği zaman dilediği şekilde yaratır inşallah.
Şimdi bu protein konusunda son bir şunu da söyleyerek kapatalım protein konusunu, imkansızlığını. Tek bir protein oluşması imkansız diye söylüyoruz. Teorik olarak en basit canlı diye tanımlanan bir mikrobu söyleyeyim ben size. Mycoplasma hominis. Bunun 239 tane proteini var. Ve bu 239 tane proteinin de aynı anda var olması gerekiyor ki o canlı olabilsin. Canlılık olabilsin. O hücre olabilsin. Bakın bu çok hayati bir şey. Aynı anda bütün proteinlerin hazır olması gerekiyor ki canlı olabilsin. Bir proteini tek başına varlığının hiçbir anlamı yok. Ve proteinler, nanomakineler olduğunu söyledik. Hepsi birbiri için var. Aynı anda çalışıyorlar. Aynı anda birbirleri için çalışmazlarsa canlılık zaten olmuyor. Ve şöyle bir hesaplama yapılmış. Bu protein topluluğun aynı anda var olma ihtimali de hesaplanmış. Bakın şöyle, 239 tane proteinin aynı anda var olma ihtimali 10^119.879. 119.879 tane sıfırlı bir rakam. Da bir ihtimal. Yani
zaten
tamam,
10 üzerinde
rakam bir adı da yok.
Doğru.
Yani ve şöyle ifade ediliyor. Böyle bir şeyin böylesine bir proteinlerin, bakın tek bir proteinin var olması değil. Böylesine proteinlerin aynı anda birbirleri için aynı ortamda tesadüfen bir araya gelip var bulunmaları ihtimali için 10^119.841 yıl geçmesi gerekiyor. Böylesine tesadüfi bir şeyin meydana gelme ihtimali.
Ki en basit canlı.
Ama evet, 119.841 sıfırlı bir yılın zaten şeyi yok. Yani bir tarihi yok böyle bir şeyin meydana gelme ihtimali.
Bunun oluşması için bir kere oluşmuş proteini ortamdan uzaklaştırmanız
evet,
lazım.
Zaten.
Yani çünkü kendi başına yıkılacaktır. Yani
evet,
ama şu yanlış anlaşılmasın. Protein oluşma ihtimali yok, sıfır.
Evet, evet.
Yani bu hesaplar geçerli değil. Bu hesaplar bilim adamları bir araya gelirse bilinçli bir deneme yanılma olacak. Yani amino asitler hazır olacak. Bilgisayar bunları alacak, değişik kombinasyonlarıyla bir araya getirirse, laboratuvar düzeneğindeki tabii, hesaplar bunlar. Doğada böyle bir sistem yok.
Yok,
bakın doğada, ya hocamız bunu çok net açıkladı. İhtimal sıfır, yani ihtimal yok. Onun üzeri bilmem ne de yok, sonsuz ihtimal de yok.
Evet.
Hiçbir şekilde bir protein, başka proteinler olmadan oluşamıyor. Ve şundan dolayı bakın, proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Amino asitleri sentezlemek için yaklaşık 40 protein gerekiyor.
Yani
40 protein. Tabii. Yine bakın protein gerekiyor. Hadi amino asitleri biz bütün evrene yayalım. Bütün evrene yayalım. Bunlar bir araya gelip peptit bağ yapmıyorlar. Mümkün değil. Yani saçma sapan bağlar oluşturuyorlar. Zaten parçalanıyor. Parçalanmadığını varsayalım biz doğada. Peptit bağ yapamıyor. Ne gerekiyor? Bakın gene protein gerekiyor. Ribozom ve üzerindeki peptidil transferaz enzimi gerekiyor. Çünkü enerji gerekiyor. Ve bu enerji su kondensasyonu denen bir reaksiyonla, su çıkartan bir reaksiyonla, kondensasyon reaksiyonuyla sadece peptidil transferaz yapabiliyor. Yani şunun gibi, yokuş yukarı, yokuşun başına bir şey getirip bırakın. Kendi kendine yokuş yukarı çıkar mı?
Hayır.
Çıkmaz. Enerji gerekir değil mi? Onu itecek bir güç gerekir. İterek siz onu güç harcayarak çıkartabilirsiniz. O enzim olmadan peptit bağ asla oluşmuyor. Başka bir kimyasal bağlar yapıyorlar ama peptit bağ. Peptit bağ olmadı mı? Yani bir tanesinin arasında peptit bağ yoksa protein iptal oluyor zaten.
Tabii.
Ayrıca bu da yetmiyor. Sadece sol elli amino asitlerin ortamda olması gerekiyor. Ve sadece sol elliler girebiliyor. Yeterli mi? Yetmiyor. DNA gerekiyor çünkü doğru dizilim gerekiyor. Yani amino asitlerin rastgele dizilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Sayısız kombinasyondan bir tanesi işlevsel bir protein oluyor. Bu da mutlaka DNA'da var. DNA'nın var olması gerekiyor. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. DNA'nın kendini kopyalayacak enzimleri, DNA'nın DNA yapacak enzimleri, proteinleri DNA'da kodlanmış olarak yine aynı anda var olması gerekiyor. Enerji gerekiyor, mitokondri gerekiyor. Bu da yetmiyor. Doğadaki ortam, kimyasal ortamda yine bunlar hiçbir işe yaramıyor. Anında parçalanıyorlar. Hücre ortamı gerekiyor. pH ile tamamen ortamdan izole bir canlı hücresi gerekiyor. Ve canlılık vasfı gerekiyor. Çünkü ölü bir hücrede de reaksiyon olmaz. O hücrenin bir de canlı olması evet, gerekiyor. Doğru. Can da hayat, Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Ancak Allah'ın canlandırmasıyla, hayatın hay sıfatının tecellisiyle canlılık olabiliyor. Bu zaten yani tam yaratılış, başka bir şekilde yok inşallah.
Maşallah. Şunu ben sormak istiyorum. Son olarak zamanımız da bitti ama ben şunu anladım senin anlattığın. Protein olmadan amino asit olmuyor. Amino asit olmadan protein olmuyor. O zaman zaten hiçbir şekilde başlamıyor.
DNA bak. Olmadan protein olmuyor. Protein olmadan DNA olmuyor.
Bu zaten evet. Kısır bir döngü. Belli ki tek başına. Yani kendi kendine olamayacağı çok belli zaten. Maşallah.
Evet, kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim.
İnşallah.
Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Yemin hakikatleriyle devam edelim
inşallah. Ben kardeşlerimize bir canlıdan bahsetmek istiyorum ama öncesinde bir örnek vermek istiyorum. Örneğin sokakta yürürken bir kedi görsek, mazgalların arasına düşmüş bir işte besini oradan almak için kendi kendine bir teçhizat üretse, oradaki işte sopayı alsa, başka bir yaprakla birleştirse, böylelikle o mazgalların arasındaki besini yukarı çıkarsa çok acayip olmaz mı? Deriz yani gözümüzün önünde bir mucize oluyor deriz. Halbuki bu oluyor. Bunu yapan kedi değil karga. Kargalar böyle çok akla hayale gelmedik değişik yöntemlerle besine ulaşabiliyorlar. Şimdi onu izleyeceğiz inşallah. Alet tasarımı yapan akıllı kargalar. Kaledonya kargaları Pasifik Okyanusu'nda New Kaledonya Adası'nda yaşarlar. Bu canlılar çalı çırpı kullanarak ulaşamayacakları kovuklardaki besinleri elde edebilirler. Bu iş için öncelikle ormanda uygun alet arayışına çıkarlar. Yani öncelikle uygun alet buluyorlar. İhtiyacın hani önce sorunun ne olduğuna bakıyor. Ona göre ihtiyacı tespit edip sonra gereken malzemeyi aramaya çıkıyor. Yani plan yapıyor. Bulduğu küçük bir dal parçasını gagasıyla tutup ağaç kovuğuna sakar ve çubuğu bir sonda gibi kullanarak larvayı bulunduğu ufak delikten çıkarır. Yani bulduğu bir dal parçasıyla larvaya yani besine ulaşabiliyor. Fakat bu kadar değil tabii ki karganın yapabildikleri. Karga daha zorlu bir durumla karşı karşıya kaldığında bunun için tabii başka yöntemler, çözümler geliştirmiş. Bölgede yetişen uzun ve tırtıklı yaprakları olan pandanus bitkisinin yaprağını ihtiyacına uygun uzunlukta keser. Yani o bulunan çukurun veya deliğin kaç santimetre olduğunu ölçüyor. Ona göre yaprağı da o miktarda, o uzunlukta kesiyor. Yani hem uzunluğu ölçüyor, ona göre terzi gibi de gereken ihtiyaca göre de kesim yapıyor. Bunu yaparken yaprağın bir tarafının da tırtıklı olmasına özellikle dikkat eder. Çünkü bu çok kritik. Çubuk şeklinde kestiği bu ağaç, çubuk şeklinde kestiği bu yaprağı ağaç kabuğunun içine sokup larvanın ona takılmasını sağlar. Yine bir akıl alameti gösteriyor. Yani çubuk şeklinde yaptığı ağaç yaprağını tırtıklı kısmıyla da onu hani birazcık böyle yontaraktan çıkmasını sağlıyor. Tabii bunların hepsini hiçbir eğitim almamış, hiçbir bilgisi olmayan, aklı olmayan, değil mi? Küçücük bir sinir sistemine sahip olan bir karga yapıyor. Yani karganın bir tecrübesi mi var ya da tecrübeyi yorumlayacak bir aklı mı var? Hiçbir şey yok. Ama Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. O yüzden de milyonlarca yıldır kargalar aynı şekilde besleniyorlar. Maşallah. Yine devam ediyorum. Kargalar çengel tipi aletlerde yapabilirler. Bu da çok ilginç. Bunun için ince ve küçük ağaç dalları bularak önce bunların yapraklarını temizliyorlar. Yani bulduğu teçhizatın uygun hale gelmesini sağlıyor, temizliyor onu. Sonra ince dalı bir ucundan gagasıyla çengel haline getirinceye kadar iyice büker. Demek ki ihtiyacının ne olduğunu biliyor ki ona göre elindeki işte dalı şekillendirebiliyor. Böylece karga sondanın işe yaramadığı zorlu durumlarda da avının peşini bırakmaz. Yani düz sopanın işe yaramadığı, dalın işe yaramadığı durumlarda da çengel haline getirip devam ediyor. Oxford Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda davranışları incelenen Betty adındaki karga bilim adamlarını hayrete düşürdü. Karganın derince bir kaptaki yemeğe ulaşmak için hangi yolları deneyeceği gözlemlendi. Yani bilim adamları doğada sürekli olan bu olayı laboratuvarda inceliyorlar. Acaba karga bunu bilinçli olarak mı yapıyor, nasıl yapıyor diye. Betty laboratuvarda kendi bulduğu ince bir metal çubuğun ucunu bükerek kanca haline getirdi. Yani sonrasında daha sonra da derin kaptaki yemeği kanca uca takarak dışarı çıkarmayı başardı. Tıpkı bu hani balık tutarken kullanılan kancalar vardır ya. Demiri buluyor metal çubuğun, onu kanca haline getiriyor, şekillendiriyor. Sonra yemeğin olduğu kaba şey yapıyor çünkü kendisi oraya uzanamıyor. Onu çekerek yukarı canlıyı, yani besini kendine çekiyor. Bu da çok tabii akıl alameti. Şimdi bunun resimleriyle görelim. Bakın, Science dergisinde yayınlanan bu araştırmanın lideri olan Profesör Alex Kalsenik şaşkınlığını şöyle dile getiriyor. Bu bir tesadüf olmadığına kendimizi ikna etmek istiyorduk. Bu yüzden testi 10 kez tekrarladık. Yani aynı işlemi 10 kez yapıyorlar. Hayvan 10 denemeden 9'unda aynısını yaptı. Dahası her denemede aynı yöntemi de kullanmadı. Yani her seferinde farklı şekilde besini dışarı çıkardı. Çok acayip değil mi? Her seferinde aynı şeyi yapsa tamam, hani bir teknik bir hareketi ezberledi yaptı deriz. Ama her seferinde evet, farklı yöntemler yaparak akıl alameti gösteriyor. Bu canlının aklı olamayacağına göre belli ki Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Yani Allah bu canlıyı besliyor kendi ilhamıyla. Çok açık bu maşallah. Devam ediyorum. Bazen bir ayağıyla çubuğun üzerine basıyorken gagasıyla diğer ucu büküyordu. Veya çubuğun kabın içindeki bir çatlağın içine sokarak farklı açılardan bastırarak büküyordu. Yani çubuğu nasıl bükeceğini de değişik yöntemlerle büküyor. Bu da bir akıl alameti. Karga nereden bilecek bunu yani? Eğer ilk başta işe yaramaz veya ve yemeği çıkaramazsa çubuğu kaptan çıkarıp onu tam da uygun şekilde büktü. Yani bakıyor bu yöntem işe yaramıyor, farklı bir yönteme geçiyor. Evet. Şimdi bunları yapan akıl sahibi bir insan değil, bir karga. Yani herkesin karga, hani basit gördüğü sıradan bir karga bunları yapıyor. Çok büyük akıl alameti gösteriyor. Maşallah, bununla ilgili bir videomuz da var. Ben seyircilerimizle onu da paylaşmak istiyorum. Şöyle, şöyle yapayım. Bakın burada ağaç kabuğunun içine gagasını sokuyor. Önce hazırladığı malzemeyle bakın. Çıkardı yemeğini.
Çok sopa kullanıyor. Maşallah.
Ya bu Çinlilerin, hani Çinliler de böyle bunun benzeri yemeklerini yiyorlar ya sopalarla. Ona çok benziyor yani.
Sadece akıl değil, yetenek de gerekiyor.
Aynen öyle, yetenek de gerekiyor. Bakın tekrar.
Orada batırıyor, yemek. Çatal gibi batırıyor.
Çatal gibi batırıyor işte. Bakın, ayağıyla da tutuyor. Çok sevimli de yaramaz belli ki.
Maşallah. Bunu da düşürmüyor. Tekrar kullanacak.
Maşallah. Evet. Tek tek. Maşallah, bunu kendi başına akledemeyeceği çok açık. Çok aşikar. Belli ki Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor maşallah.
Sopayı da özelde saklıyor bu arada. Bir de bak,
saklıyor. Sopayı da. Çok sevimli maşallah.
Maşallah.
Bir videomuzun sonuna geldik. Konuyla ilgili de bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır diyor. Yani Allah burada bal arısına vahyettiğini söylüyor. Aynı bal arısı gibi inşallah kargaya da vahyettiğini görüyoruz maşallah. Evet.
Karga örnek veriliyor Kur'an'da. Allah bir ayette onu bildiriyor. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırım derken Allah, bu Habil Kabil, evet, Hazreti Adem'in iki oğlu, diğerini şeyi de diyor inşallah. Derken Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah ona yere eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. Maşallah. Yani Allah o kargayı nasıl gömeceğini göstermek üzere gönderdiğini bildiriyor. Kargayı onu yaptırtan, kargayı yaratan ve gönderen Allah inşallah. Maşallah. Bana yazıklar olsun dedi. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Artık o pişman olmuştu.
İnşallah. Tarık'ın az önce okuduğu ayetin sonunda da Allah şöyle şu şekilde buyuruyor. Düşünen insanlar için bunda ayetler vardır şeklinde buyuruyor Allah. Ki o çok önemli bir şey. Çünkü Allah iman hakikatlerini bize gösteriyor. Dünya üzerinde var ediyor. Bizim onlar üzerinde düşünmemizi bize emrediyor.
Evet.
Yani düşünenler için ibretler vardır. Düşünmeyen insan için, evet, zaten bir anlam ifade etmiyor.
İnşallah.
Biz burada bu örnekleri görüp Allah'a şükrediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Ama bu örnekleri görmeyenler zaten boş bir şekilde yani Allah'ı anmayarak hayatlarına devam etmiş oluyorlar.
Şimdi ayet-i kerimede Allah'ın bize bildirdiği gibi düşünen insanlar için ayetler vardır diyor. Yani üzerine düşünmek gerekiyor.
Evet,
ve inşallah doğru şekilde bütün ön yargılardan arınmış olarak düşünmeyi inşallah Allah bize emrediyor. Düşünmek, gerçek düşünmek budur.
İnşallah.
Şimdi evet, evrimcilere bakıyoruz. Nasıl bir düşünce şekline sahipler? Çok saçma bir düşünce şekline sahipler. Şimdi bir veriyi değerlendirmeleri istendiğinde nasıl ön yargılarıyla, yani gerçekler ne olursa olsun nasıl bir şeyleri saptırabiliyorlar? Bakın şimdi size ona örneklerini vermek istiyorum. İki örnek vereceğim. Paleontoloji yani fosil biliminden iki tespit yapacağız beraber. Şimdi Haziran bu senenin yaz aylarında Nature'da bir makale yayınlandı. Bir tespitte bulunmuşlardı. Paleontoloji fosil olarak Kambriyen döneminde bir canlının göz yapısına ait bir fotoğrafı görüyoruz burada. Burada bu canlının Güney Avustralya'da bulunan bir fosildi bu. Göz fosiliydi. Ve 3000 tane lensten oluşan çok gelişmiş bileşik göz yapısı.
Maşallah.
Yani altıgenlerden oluşan burada 3000 tane lensin bir arada bulunduğu çok ileri bir göz yapısı saptanmıştı. Kambriyen dediğimiz, Kambriyen patlaması diye paleontolojide ifade edilen o dönemde bir anda ortaya çıkmış bir gözün varlığından bahsediliyordu. Burada bu araştırmayı Nature'da yayınlayan bilim adamları şu şekilde ifade ediyorlardı. Modern canlıların ilk olarak ortaya çıktıkları dönemde hızlı bir şekilde evrimleştiklerine bunu delil olarak gösteriyorlardı. Şimdi bakın tespit ortada, yani delil ortada. Ortada bir tane fosil var. Çok kompleks bir yapı, çok gelişmiş bir yapı bir anda ortaya çıkmış. Bunun atası olarak öne sürülebilecek daha ilkel, daha az gelişmiş, onların ifadeleriyle daha az gelişmiş bir canlı örneği var mı? Yok. Yalnızca bu canlı var. Bu canlılar var. Bu çok gelişmiş canlılar var.
Göz yapısı.
Ve bir anda ortaya çıkmışlar.
Evet.
Çok gelişmiş en ileri göz yapısı dediğimiz bileşik göz yapısı. Bugün işte sineklerde, sivrisineklerde, işte helikopter böceklerinde gördüğümüz işte o göz yapısı o dönemde zaten daha ileri haliyle var. Evet. 3000 tane lens tek bir gözle. Şimdi ne demişlerdi biliyor musunuz bu araştırmanın ilerleyen cümlelerinde? Demişlerdi ki bu keşif bize şunu delillendiriyor demişlerdi. Demek ki bu devirde bu canlıları kovalayan daha başka yırtıcı canavarlar var. Canavar işte yaratıklar var. Onlardan kaçmak için bir baskı altında kaldıkları için böylesine çok gelişmiş gözler çok hızlı bir şekilde evrimleşti. Çok masal bu ya. Şimdi anlatım bu. Makalenin içindeki bir işte bilim adamı diyorsunuz. Bir titri var. Doktor, doçent ya da profesör her neyse. İsimleri de var neyse. Şimdi anlatım bu. Yani bir anda ortaya bir şey çıkıyorsa çok gelişmiş, çok güzel bir şey, bir sanat eseri karşınıza çıktığında ne diyorsunuz? Bunu tabii ki bir sanatçısı var diyorsunuz. Çok gelişmiş bir makine, bir araba diyelim mesela. Herkesin önünde olduran bir örnek. Gördüğünüzde ne diyorsunuz? Bakın işte mühendisler çalışmış da yapmış diyorsunuz değil mi? Ve takdir ediyorsunuz. Böylesine kompleks bir yapı ortaya çıkınca ne demeniz lazım? Önyargılarıyla düşünen, yani gerçek anlamda düşünmeyen, delilleri görüp de üzerine düşünmeyen bir insanın önyargılarıyla şekillenen cümle diyor ki hayır diyor, bunun mutlaka diyor daha gelişmiş bir yapısı vardır. Daha az gelişmiş bir ilkel bir hali vardır. Biz daha bulamadık ama yok. Ama işte burunacak vesaire. Ya kompleks bir yapı bir anda ortaya çıkıyorsa bu ancak onun yaratıldığı anlamına gelir. Her şeyi bilen, her şeye muktedir. Sonsuz güç sahibi, yaratıcı, Allah'ın yarattığı anlamına gelir. Bunu bir defa kabul etmeleri gerekir. Ve böyle saçma açıklamalar da yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle önyargılarıyla düşündükleri, önyargılarıyla konuştukları için. Ne diyor? Baskı altında kaldı, çok hızlı bir şekilde böyle bir yapı çıktı ortaya. Bir defa buna ilişkin ne bir mekanizma var? DNA'da görmeyen bir canlıyı karanlıklarda görmesini sağlayacak bir yapının ortaya çıkmasını icat etmeye sebep olabilecek bir şey yok. Bir mekanizma yok. Mutasyon buna sebep olmaz. Doğal seleksiyon buna sebep olmaz. Çünkü icattan bahsediliyor. Zaten burada da cümlede de kullanmışlar. İnovasyon diyorlar. İnovasyon ne demek? Türkçe'ye de artık gelmiş bir yabancı kelime olduğu için söylüyorum. İcat demek. Yani o canlı bunu nasıl icat etsin? İstediği kadar yırtıcı canavarlar onun peşinde koşarken onlardan kaçınmak için, kendine bir barınak bulabilmek için gözü nasıl görme kavramı yokken düşünüp de bunu kendi vücuduna şey yapsın, yerleştirsin, icat etsin. Burada zaten ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki böylesine diyorlar optik dizaynları inceleyebiliyoruz bu sayede diyorlar. İşte kasit kristalleri kalınmış da biz de görebiliyoruz diye. Kendileri de bunu zaten optik dizayn diye, optik tasarım diye söylüyorlar. Açık bir şey, net bir şekilde. Şimdi bu Haziran 30 tarihli Nature'daki bir makaleydi. Şimdi günümüze gelelim. Şimdi bugüne ait bir makale. Yine Nature'dan. O yırtıcı canavarların bir yapısı bu defa ortaya konmuş. Yırtıcı canavar Anomalocaris denen bir canlı. O canlının ne olduğu bugün anlaşılmış. Yine fosil bulgularla anlaşılmış. Aradan geçen 6 ay sonrasında. Ve ne konmuş ortaya biliyor musunuz? Şimdi onu da hemen size ifade etmek istiyorum. Bu canlının da çok gelişmiş gözleri var. Şimdi o yırtıcı canavarın da çok gelişmiş gözleri olduğu ortaya çıktı. Ona ilişkin bakın fosil görüntüler burada. 2-3 santimetre uzaklıkla yerleştirilmiş iki tane büyük gözü var. Ama her bir göz yine aynı şekilde bileşik göz yapısından müteşekkil. Şimdi o Haziran ayında söyledikleri canlının gözleri evet. Neyse aynı benzer bir yapı ama daha gelişmiş bir yapı arz ediyor. Nasıl biliyor musunuz? Dediğim gibi 2-3 santim birbirlerine ayrı bir şekilde yerleştirilmiş. 515 milyon yıl yaşında bu canlının da fosili. Ve her bir gözde 16 bin tane göz var.
Maşallah.
O evet, Haziran ayında bulunan canlının 3 bin tane gözü evet. vardı her bir gözünde. 3 bin sağda 3 bin solda olmak üzere. Bunun yırtıcısı, bunun avcısı canlının ise 16 bin tane gözü var. Sağda 16 bin tane gözü var, solda.
O zaman öbürü mü avcıyı kovalıyor?
Şimdi avcı onu kovalıyor.
Onu geliştirmiş gözü.
Ama o gözü diyorlardı ki işte böylesine gelişmiş bir göz ancak yırtıcılardan kaçınmak için baskı altındayken gelişmiştir diyor.
Pardon diyorlar, o onu kovalıyor.
Ama şimdi zaten onun avcısı da çok gelişmiş göze sahip. Evet. Şimdi bunu nasıl, gözünü nasıl açıklayacaksınız? Bunu kovalayan kimse yok. Kendisi zaten kovalıyor. Hangi baskı altında bu gözler o zaman erimleşti? Onların masalına göre söylüyorum. Saçma, tamamen saçma da zaten. Evet. Yani kayda değer mantıklı bir yönü yok zaten böyle bir düşünce şeklinin. O yüzden Allah saçma akıl diye söylüyor inşallah. Şimdi o canlının bakın size bir resmini burada göstereyim.
Maşallah.
İşte Anomalocaris adlı canlının bakın bir gözü burada, diğer gözü de burada. 2-3 santim şeklinde ayrık ve 360 derece görme yapısına sahip. 360 derece hem önünü hem arkasını görüyor bu yırtıcı canlı.
Çok acayip maşallah.
Ve bunun atası olarak öne sürülebilecek daha az gelişmiş, daha ilkel bir canlı yok. İşte evrim teorisi zaten Kambriyen döneminde tamamen çökmüş durumda.
Başka göz yok zaten.
İlkelden gelişmişe doğru yok. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Evrimin iddiası, temel düşüncesi zaten bu. İşte 1 2 oluyor, 2 3 oluyor, 3 4 oluyor. Böylesine bir gelişim yok. Zaten bakın 16 bin tane göz sağda, 16 bin tane göz solda. Bu canlıların göz yapısı daha az gelişmiş. Yani karşılaştırma gerekirse eğer, işte bugünün sivrisinek göz yapısı, arı göz yapısı bundan daha az gelişmiş eğer karşılaştıracaksak.
Zaten orada akut diye bir kelime kullanmış. Yani akut çok bir hızlı anda. Bir şekilde bir anda evet. anlamına gelir zaten.
Evet.
Hani illaki evrimsel bir terim koymak ihtiyacı duyuyorlar içine. Yoksa zaten kendileri de kabul etmiş akut demek zaten evet. bir anda demek evet. eşittir evrim yok demek zaten.
Evet. Evet.
Yani, Allah tarafından yaratıldığını gösterir.
Kambriyen patlaması bütün canlıların işte bugünkü gördüğümüz bütün vücut planlarının bir anda ortaya çıkıyor olması işte dolaşım sistemini o dönemde ilk olarak görüyoruz. Solunum sistemini yani işte solungaçları var tabii o canlıların denizaltı canlıları oldukları için o anda bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç içinde solungaçlar ortaya çıkmıyor. Görme de yine aynı şekilde ilkelden gelişmişe doğru bir süreç içinde çıkmıyor. Bunlar hareket ediyorlar. Bize tıp fakültesinde ilk öğrettiklerini de bilmiyorduk tabii detaylarını. Lokomosyon, işte hareket yıllar, milyonlarca yıl içinde ortaya çıkmıştır deniyordu. Hayır öyle bir şey yok. Lokomosyon yani hareket. Zaten bu canlılar bakın hem suyun içinde hareket ediyorlar. Mesela trilobit canlıları var, ayakları var. O canlılar deniz tabanında zaten ayaklarıyla yürüyorlar. Evet. 6 tane, 8 tane ayakları olan trilobitler var. Yani hareket zaten var. İlk ortaya çıktığı anda var. Yani bunların hiçbiri evrimi bakın açık ve net bir şekilde reddeden bulgular her biri. Evrimciler ön yargılarıyla sırf Allah'ın varlığını reddetmek adına gerçekleri bakın nasıl çarptırıyorlar. Onu göstermek için bu iki örneği size verdim. İki bilimsel çalışmayı. Allah'ın varlığı apaçık bir gerçek. Paleontoloji fosil bilimi ortaya koyuyor bunu. Biyokimya bakın proteinleri anlattık programımızın başında. Yine aynı şekilde Allah'ın sonsuz gücünü, her yere hakim olan aklını ve her an yaratmaya da devam ettiği gerçeğini ortaya koyuyor. İşte az önce senin gösterdiğin işte zooloji, kargalardaki, hayvanlardaki akılcı davranışlar yine aynı şekilde Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Nereye bakarsak, gözümüzü nereye çevirsek çevirelim, Allah'ın eşsiz sanatını, yaratma sanatını görüyoruz. Allah'a takdir etmek için inşallah bunlar var.
Maşallah. Bunu evrimciler hep yapıyor zaten böyle. Yok o onu kovalarken bilmem ne oldu falan. Şimdi bakın bu BBC'den, koskoca BBC'nin yayınladığı film. Filmde güya nasıl kuşun uçtuğunu anlatıyor. Bakın. Şimdi bunu sunan BBC'de David Attenborough bir vahşi kuş göğe bu kertenkeleyi bu zaten var olan bir canlı kovalayacak bunu göğe. Bu da çok mükemmel bir canlı böyle. Bunu yelelerini açıyor ki düşmanını korkutmak için. Koşmaya başlıyor. Şimdi bakın bu BBC'de yayınlanan filmi görüyorsunuz. Koşuyor, ağacın arkasından geçiyor. Hop, kuş oldu uçuyor.
Masal.
Koskoca.
Hocam bir başa alırız. Çok komikti çünkü. Evet. Bir başa alabilirsin.
Ya BBC bu kadar düşmedi.
Değil mi? Koskoca BBC.
Saygın İngiliz haber kanalı, o makyabinden evet. Bir kanal. Kalk böyle masalları alet edilmiş. Yazık yani.
Bunu kertenkele. Var olan bir kertenkele cinsi bu. Bu da şahane bir maşallah böyle bakın. Çok heybetli.
Çok dengeli.
Evet, onu da açmış yelelerini. Koşuyor. O onu kovalarken kuş kertenkeleyi kovaladı. Kertenkele kuşu kovaladı.
Ağacın arkasında çekiyor.
David.
Kılıf her şey değişti.
David Attenborough diyoruz çünkü Attenborough yani Attenborough oldu bunu burada kuş böyle uçtu diye açıklıyor. Ya bırakın bu işleri yani Allah'ın izniyle şimdi tabii bütün dünya çapında Darwinizmin beli kırıldı, beyni patladı fikri. Bilimsel delillerle proteinlerin oluşması imkansızdı. Bir de fosiller artık bunları yapamayacak duruma geldiler Allah'ın izniyle inşallah.
Maşallah.
Evet. Şimdi ben de kısa iman hikayetlerinden bahsedeceğim. Konumuz da kendi ilaçlarını üreten canlılar inşallah. İlk slaytımızda kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçları var. Kuraklık, çok yüksek sıcaklıklar ve benzeri olumsuz koşullar ile karşı karşıya kalan ceviz ağaçları aspirine benzer kimyasal bir ilaç salgılarlar. Şimdi kendileri bir ilaç salgılar. Ceviz ağaçları kendi işlerine bir ilaç üretiyorlar. Ateş ya da enfeksiyona karşı aspirin alan insanlardan farklı olarak bitkiler zor şartlarla başa çıkabilmek için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek kimyasalları bünyelerinde gaz halinde üretirler. Yani insanlarda nasıl ateş veya enfeksiyon olduğunda bitkilerde de özellikle ceviz ağacında da zor şartlarda kendilerini daha koruyabilmek için savunma sistemlerini güçlendirebilmek için kendi içlerinde kimyasal bir şey bir gaz üretiyorlar. Kendilerini korumak için bir ilaç üretiyorlar maşallah. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırır. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi burada bu tarzların bileşiklerini oluşturan cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici protein üretilmesini hızlandırır cümlesine baktığımızda bir ceviz ağacının değil mi? Biz hani insanlar onu kesiyorlar işte yanından geçiyor hiç değer verilmiyor evet. Ya da onun cevizi alıp soyulup yeniyor vesaire hiç sadece yeniliyor ama düşünmüyor ki insan ceviz ağacının içerisinde böyle bir muhteşem sistem var.
Maşallah.
Şimdi insan vücudunda tek başına desek ki biz hani kendi başımıza bir ilaç üretelim vücudumuzda. Ateşimiz çıktı. Dur şimdi ben şu içinde şu kimyasal üreteyim de ateşim normal seviyeye gelsin.
Evet.
Böyle bir sistem yok.
Yani bırakın bir şey üretmeyi tespit edemeyiz. O tabii. Ateşi ölçemeyiz değil mi?
Tabii,
ya da
tabii.
Onun teşhisini koyamayız.
Tabii inşallah. Şimdi ceviz ağacında böyle bir mucize gördüğümüzde Allah'ı anmamız gerekiyor ve inşallah Allah'a şükretmemiz gerekiyor.
Maşallah.
İnşallah.
Bir de orada şunu da düşünmek lazım. Ceviz ağacının bu sorunu teşhis ettiği gibi bir de bu soruna üretecek kimyasalları üretecek bilgi, hani bir bilgi var, bir bilgi üzerine bu soruna çözüm üretiyor ya. O bilgiyi nereden buluyor? Belli ki Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın desteğiyle oluyor inşallah.
İnşallah. Hangi bilim adamı kendi vücudunda aspirin üretebilir?
Kesinlikle. Kesinlikle.
Tabii ki yani Allah'ın dilemesi, Allah yaratmasıyla inşallah.
Kesinlikle. İnşallah.
Açık bir şekilde maşallah. İnşallah.
Estağfurullah doktor hocam.
Buyur inşallah.
Tamam inşallah.
Şimdi timsahlardan bahsedelim. Yine kendi vücut sistemi için koruma sağlayan ilaç üreten timsah. Kendi vücut ağırlığının %23'ü kadar yemek yiyebilen timsahlar. Yani 200 kiloluk bir timsah düşündüğümüzde 50 kiloluk bir canlıyı yiyebilecek kapasitede bir mekanizma düşünebiliriz burada. Şimdi 50 kiloluk bir yemek yiyor 200 kiloluk bir timsah. Fakat hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık hissetmiyorlar. Yani düşün, insan bir yemek yedi. Acımız iki gün önce söylemişti.
Evet.
Bir tabak yemek yiyor insan. İki saat ondan sonra uğraşıyor. Evet. Hani hazmetmek için vesaire. Şimdi timsah dörtte biri oranında yemek yiyor. Ve bu da hiç rahatsızlık vermiyor hayvana. Şimdi burada mucizevi bir durum var. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretirler. Yani bizim midemizi rahatlatmak için işte içtiğimiz soda ya da işte Gaviscon içiliyor, Rönü içiliyor vesaire o tarzdan ilaçları ne oluyor? Timsah kendi vücudunda üretmiş oluyor. Değil mi? Evet. Dışarıdan hiçbir desteğe ilaç şeye destek duymadan.
Maşallah.
Sol aort damarı timsahlar dışındaki canlılarda karbondioksit taşıyan kirli kanın kalbin sağ tarafından pompalanarak akciğerlere ulaşmasını ve buradan karbondioksit alarak akciğerlerden dışarı atılmasını sağlar. Timsahlar ise sol aort damarını istedikleri biçimde kullanabilirler. Yemekleri sindirirken kanın akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Çünkü salgı bezlerinin sindirim için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esasında karbondioksite ihtiyacı vardır. Bu şekilde timsah memelilerde üretilen mide asidinin 10 kat fazlasını salgılar.
Maşallah.
Yani dörtte bir oranında bir yemek yiyor kendi ağırlığını ve onu salgılaması için ekstradan bir düzene, ekstradan bir sisteme ihtiyacı var. Onu da sol aort damarı kendi isteğiyle yönlendirebildiği için vücudun gerekli olan karbondioksiti yine kendi vücuduna geri verebiliyor. Mucizevi bir sistem bu.
Maşallah.
Yemek de ağır yemek yani hocam değil mi?
İçinde kemiği var, şeyi var.
Evet, tabii.
Boynuzları da iyi. Boynuzları eritiyor. Yani olabilecek
Maşallah. Yani bir de oran çok yüksek. Dörtte bir oranında bir şey yiyip sindirebilmesi mucizevi bir şey.
Bir de vücudun yediği yemekten sonra hala o ağırlığı taşıyor olabilmesi de çok acayip. Yani düşünsene bizim dörtte bir ağırlığımızda bir ağırlığı 100 kilonun 25 kilo üzerine koyup devam ettiğini düşün her gün. Çok acayip bir şey yani. Vücut çok zorlanır.
100 kilo değilim.
Biraz hocam yukarıda aç.
Ben 100 kilo yok.
Evet, bir sonraki slide'a geçelim inşallah. Evet. Burada da antibiyotik üreten arılardan bahsedeceğiz. Yaban arılarının dişleri yuvalarını toprak içine kazar ve bu yuvalarını, yumurtalarını toprak altında bırakırlar. Ancak toprağın altı özellikle yumurta ve larva için güvenli bir ortam değildir. Toprak altı sıcak, nemli ve organik madde bakımından zengin olduğundan hem yuvadaki yumurta ve larvalar hem de yiyecek stokları küf ve bakteri gibi patojenliğin etkisine açıktır. Yani yuvanın içindeki faydalı maddelere dış işte bakteriler veya mantarlara saldırma ihtimali var. Toprağın altına yuvasını koyduğunda. Arıların da tabii larvaların bu zararlı etkenlerden korumaları gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Dişi arılar yavrularını bunlardan korumak için kendi anten salgılarında barındırdıkları Streptomyces cinsinden bakterileri yuvanın tavanına asarlar. Yani ilacı alıyorlar, o yaptıkları yuvanın tavanına asıyorlar.
Bakterileri asıyorlar.
Bakterileri de buluyor, oraya ilacı ürettiriyorlar orada özel olarak.
Maşallah.
Sıcak bir yuva edinen bakteri bunun karşılığında 9 antibiyotik maddeden oluşan bir salgı üretmeye başlar. Yani öyle bir bakteri getiriyor ki o bakteri 9 antibiyotik maddeden oluşan bir salgı üretiyor.
Maşallah.
Yani maşallah. Çok mucizevi bir şey. Değil mi? Bilim adamlarının senelerce, 10 senelerce uğraştıkları, bir hapın içine sığdırdıkları o maddeleri burada dişi arı bakterileri bulup tavanına asıyor. Ve onlar o maddeyi zaten üretmeye başlıyorlar.
İlk antibiyotik 1928 yılında üretiliyor penisilin. Tabii, doğru. O zaman da antibiyotik yok zaten.
İnsanlar tabii vefalı. Bir de orada kritik olan arı hangi bakterinin antibiyotik üreteceğini biliyor. Evet. Arı evet, nereden evet bilecek? Bir de yani aldığı bakteri de antibiyotik niye üretiyor? Anladın mı? Üretmeye de bilir. Yani şu tamamen an Allah'ın kontrolünde maşallah olduğu canlıların değil mi? Devam canlının ekosistemin devamı için olduğu çok belli. Yani Allah diyor ya düşünen bir topluluk için ayetler vardır İnşallah diyor birçok ayette. Gerçekten çok konular var. Baksana burada arı hangi bakterinin antibiyotik üreteceğini bilebiliyor. Biz nereden biliriz? Yani bana deseler ki senin antibiyotik ihtiyacın var ama doğada da belli bakteriler uygun sıcaklığı, uygun ortamı bulunca antibiyotik üretiyor deseler ben mümkün diye bulamam. Yani değil mi? Çünkü sonuçta bir kimya bilgim yok. Hangi bakterinin nasıl ortamda nasıl bir etkileşime girdiğini de bilmiyorum. Ama arı bunu biliyor. Ne arı nereden bilecek? Tabii ki Allah'ın ilhamıyla biliyor.
İnşallah.
Maşallah.
Evet. Şimdi bu üretilen salgı da farklı türlerde çok sayıda zararlı bakteri ve mantara karşı etkili. Yani tam aslında larvaların tam korunması gereken
yuvanın
güvenliği için tam gerekli olan bakteriler bunlar. Yumurtadan çıkan larvalar da tavandaki bu ecza dolabını açarak bakterileri kozalarına sürerler.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Çok yani insanın üzerinde düşünmesi zorunlu olan bir sistem evet var. Yani insan şunu görüp de düşünmüyorsa bir garip olur. Bir yani insan o zaman boş boş geziyor gibi bir şey olur. Çünkü yani hiçbir şey düşünmüyor olur. Çünkü Allah böyle bir sistem yaratmış. Değil mi? Ne arının kendine haberi var. Ne o bakterinin kendine haberi var. Ne o larvanın kendine haberi var. Ne o antibiyotiğin hani orada işe yarayacağını bilen bir mekanizma var. Değil mi? Hiçbir şey yok orada. Yani zeka, akıl olarak hiçbir şey yok.
Evet.
Arı yani zeki bir hayvan diğer hayvanlara göre birazcık daha hani hocamız söylemişti hani çok akıllı bir hayvan demişti. Fakat molekül ondan kat kat daha akıllı diye söylemişti sonrasında. Ama burada hani hiçbiri kendinin farkında değil ne olacağını bilmiyor. Ama böyle bir sistemin de işe yarayacağını bilip her seferinde de bunu uyguluyorlar. Doğru. Bu milyonlarca senedir de böyle devam ediyor.
Muazzam bir akıl tecelli ediyor.
Maşallah. Bir de evet demin sen dedin yani bunları görüp insanın anlaması gerekiyor diye. Kovulmuş şeyden Allah'a sınırız. Hani bir ayette de Allah diyor ya biz bu dünyayı bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Şu gerçekten Allah bu dünyanın bir oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığını da bu şekilde iman hakikatleriyle bize gösteriyor yani.
Maşallah. İnşallah. Şimdi bir sonraki slaytta da karıncalardan bahsedeceğiz inşallah. İsviçreli araştırmacının çalışmasına göre bazı karıncalar yuvalarında reçine biriktirirler. Reçinenin içerdiği özel kimyasallar hastalıkları yuvalarını uzak tutarlar. Karıncalar yuvalarını çevreleyen kozalaklı ağaçlardan sertleşmiş öz su tanecikleri toparlar. Çevrelerinde çok sayıda bitki dururken özellikle kozalaklı ağaçları seçmelerinde bilinç olduğu açıktır. Karıncalar sanki hangi hastalığa hangi ilacı vereceğini bilen bir doktor gibi davranırlar. Ayrıca karıncaların reçine toplamada uyum içinde çalışması yuvanın genel sağlığının gözetildiğini ortaya koyar. Maşallah. Burada yine ihtiyaç olan bir maddeyi belirli bir noktada evet bir koordinasyon, bir uyum içerisinde toplayabiliyorlar. Karınca maşallah da yarım santimlik.
Hocam kaç canlı türünden bahsettin? Yani maşallah bitki de evet söyledin, hayvan da söyledin. Evet. Hepsinin kimya bilgisi olduğunu görürüz biz. Evet. Bir tür değil ki yani bir türde olur. Bir türün özelliği olabilir.
Tabii.
Onu da görürüz sadece. O türde görürüz bu kimya bilgisini. Evet. Birçok canlı saydı hocam ki bu slaytta olmayan çok daha fazla canlı tabii var. Tabii. Kimya özelliği gösteren, kimya bilgisi gösteren, o kimya bilgisinde canlıya ait olmadığı, canlının onu bir eğitim sonucunda, bir birikim sonucunda öğrenmediği de çok açık. Allah'ın ilham ettiği çok açık inşallah.
Maşallah. Bir sonraki slaytta da kanlarındaki antikorlu hastalıkları önleyen köpek balıklarından şimdi bahsedeceğim inşallah. Araştırmacılara göre köpek balıklarının kanında hastalıklarla mücadele eden farklı antikorları bulunduğu ortaya çıkıyor ve bunlar belirli kanser hücrelerinin büyümesini engellemekteler. Yani bazı kanser hücrelerini engelleyecek antikorların köpek balıklarının kanında bulunduğu ortaya çıkmış. Köpek balıklarının çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalarının ve nadiren enfeksiyon kapmalarının nedeni de yine bu antikorlardır. Ayrıca bilim adamları köpek balığı antikorlarının sıtma proteinlerini tutunarak al yuvarları sıçramasını önlediğini tespit etmişler ve köpek balığı hücrelerinin iltihaplı romatizma içinde çözüm olabileceğini belirtmişlerdir.
Maşallah.
Maşallah yani bizim hiç haberinde bile olmadığımız bir konuda maşallah. Evet, köpek maşallah. Balıklarının kanlarında değil mi? Kanserin bazı versiyonlarına engel olabilecek şekilde bir savunma mekanizması bulunuyor. Ve bunun milyonlarca sene köpek balığı kullanıyor. Ve bunu milyonlarca sene sonra bilim adamları fark ediyorlar.
Yani köpek balığı dediğimizde o canlının faydalandığımız özelliklerini bir düşünelim. Derisine bakıyorlar, mayo yapıyorlar. O yüzücü şampiyon oluyor kaç yıl? Doğru. Peş peşe maşallah. Evet,
maşallah. Evet.
Balık yağı değil mi? Oradaki vücudundaki özellikle evet. vitamin yönünden çok faydalı zaten. Şifa var. Nitekim hastalıklara şu an bilim adamları hastalıklara yönelik çözüm üretmeye çalışıyorlar.
Nasıl yine oluyor köpek kansere yakalanıyor diye.
Evet. Tabii, evet, evet maşallah yani kaç evet. tane Allah orada ders konusu yaratıyor bizim evet. ders almamız için ve bize şifa evet. olması, güzellik olması evet. için. Hem çok büyük bir nimet hem de çok büyük bir şükür konusu.
Evet,
maşallah.
Son slaytımız da var. Onda da kovalılardan bahsedeceğiz. Çok sevindim maşallah.
İlaç uzmanı kovalılar maşallah.
Evet. Maşallah.
Evet. Çok sevindim.
Bedenleri için özel bir ilaç üretiyor kovalılar. Şimdi ondan bahsedeceğim. Okaliptus ağacı bir koala için yalnızca barınak değil, aynı zamanda önemli bir besin kaynağıdır. Okaliptus yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yaprakları eterik yağ içerir. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallardan oluşur. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehirini etkisiz hale getirecek bir sisteme sahiptir. Yani koalanın besin yediği, koalanın yaşadığı ağaç, koalanın vücudundaki özel bir sistem tarafından yani oradaki bir zehir koalanın vücudunda elimine ediliyor. Orada yok ediliyor maşallah. Tam maşallah. İkisi birbirine anahtar kilit gibi.
Maşallah.
Maşallah. Koala bu yağı bedeninden dışarıya verir. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı havaya karışmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Yağ hayvanın vücudunda yerleşen parazit haşerelerin kürk içerisinden yere dökülmesini sağlar. Yani zararlı birçok hayvan için öldürücü nitelikte olan yağın koala için faydalı olduğunu, hayvanın vücudunun üzerindeki parazitleri dökülmesine, atılmasına vesile olan bir madde olmuş oluyor.
Maşallah. Maşallah. Koalalarda şu da var hocam. Mesela ateşi çıkıyor hayvanın, koalanın. Gidip bir tür yapraktan yiyor ama farklı yani. Okaliptüsün birçok türü var çünkü o ağacın. Sadece tek bir tür değil, birçok okaliptüs türü var. Gidip o türden yiyor, ateşi düşüyor. Ateşi düşürmek için başka, düştüğünde çıkarmak için başka yaprak türleri var. İşte başka hastalıkları için başka yaprak türleri var. Maşallah Allah o canlıyı o ortamda yaratıyor. O ağaç türlerini de yaratıyor. Hepsini birbirine uyumlu yarattığını görüyoruz Allah'ın.
Biz maşallah. Bakıp bu üstün aklı gördüğümüzde tabii ki o Allah aklın sahibini İnşallah. Hemen düşünüyoruz. Evet. Ve Allah'ı tesbih ediyoruz yani maşallah. Bu anlatılanlarla. İnşallah. Bunların biri bile kesin bilgiyle iman ettirir insanı.
İnşallah.
Yani birini bilen biri Allah'ın varlığının kesin, bakın hiç tereddütsüz, şüphesiz evet. var olduğunu ve her şeyi sonsuz gücüyle yönettiğini bilir inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Ben de bir karidesten bahsedeyim o zaman size. Şimdi bu resimde gördüğünüz bir karides cinsi. Bu canlının yeni bir özelliği keşfedildi. O da şu. Ayaklarının ucunda özel bezler var ve bu bezler özel bir ipek üretiyor. Özel bir ipek üretiyor ve ipek sayesinde, ürettiği ipek sayesinde etrafında kendini koruyacak bir barınak oluşturuyor. Etraftaki küçük kum tanelerini de bir araya getirerek. Bakın ona ilişkin bir video da var. Onu da göstereyim nasıl yaptığını. Sonra üzerine düşünelim. Evet. Burada görüyorsunuz. Karides kumları, kum tanelerini bir araya getirerek üzerinde o yapışkan şeyi de bir araya getirerek ipeksi maddeyi de bir araya getirerek bu etrafında böylesine bir barınak oluşturduğu saptanmış. Şimdi hep biliriz herkesin bildiği şey örümcekler işte en yapışkan, en kuvvetli ipeği üretir diye biliyoruz. Ama şu anda bu karidesin ürettiği bu özel ipeğin daha kuvvetli ve daha esnek olduğu tahmin ediliyor.
Evet.
Şimdi burada şöyle bir soru çıkıyor akla. Bu bilgiyi karides nerede, şey nerede, örümcek nerede, değil mi? Birbirleriyle bu bilgiyi mi paylaşmışlar? Birbirleriyle nasıl böyle bir probleme çözüm oluşturacakları bilgisini mi paylaşmışlar? Böyle bir şey tabii ki düşünülemez. Ancak buradan çıkabilecek sonuç nedir? O da her şeyi yaratan Allah'ın hem örümcekte hem de karideste aynı bezleri, aynı DNA bilgisiyle, aynı bilgiyle yarattığı gerçeği çıkıyor ortaya burada. Bakın şu şekilde ifade ediliyor. Bu canlının tam adını söyleyeyim size. Crassicorophium bonellii, bu karides cinsinin adı. Ve şu şekilde ifade edilmiş. Ayaklarındaki özelleşmiş salgı bezlerinin varlığı, yüksek derecede fonksiyonel bir materyal nasıl üretilir doğada? Bu şekilde olduğu tahsilde saptanmış. Yapışkan, fibroz bir materyal olarak tarif ediliyor. Bu ipeksi maddenin. Ve tuza dayanıklı olduğu, suya da aynı şekilde dayanıklı olduğu ve bozulmadığı saptanmış. Sonuçta şöyle söyleniyor. Örümceğin ürettiği ipekten daha kuvvetli ve daha esnek diye düşünülüyor. Ayaklarında böylesine işte özel bezlerin yerleştirilmiş olması ayak uçlarına bu canlının, bakın tekrar resmine dönelim onun, hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamaz. Tabii ki Allah'ın yaratması. Allah'ın emriyle ayaklarında bu canlının kendi barınağını oluşturması için o ipeği üretmesi emrediliyor. Ve bu canlı bu şekilde Allah'ın dilemesiyle kendine barınak ilhamıyla, emriyle yapmış olabiliyor ancak. İnşallah. Bu Allah'ın sonsuz ilmiyle nasıl yarattığının bir başka delili.
İnşallah.
Hem örümcekte aynı çözümün, benzer çözümün olması, karides gibi başka bir dünyada, başka bir ortamda yaşayan, denizlerin dibinde, tuzlu suda yaşayan bir canlının aynı şekilde benzer bir çözümde yaratılmış olması, her yere hakim olan Allah'ın yaratması olduğu anlamına gelir ancak.
Maşallah. Maşallah. Hocam ben bir bitkiden bahsetmek istiyorum şimdi size. Yani şöyle bir ortam düşünelim, bir ormanlık alan düşünelim. Ağaçlar var, yüksek yüksek ağaçlar var. Ağaçlar tabii çok yoğun ve sık olunca ne oluyor? Yeterli güneşi alamıyor. Yeterli güneş alamayınca da yeterli derecede büyüyemiyor. İçlerinden bir ağaç çıkıyor ki, yani çıkıyor ve diyor ki hani ben yeterli güneş alamıyorum, o zaman biraz ilerleyeyim de güneş alabileceğim gibi şekil alayım dese çok komik olur değil mi? Ama bu oluyor hocam. Onu da şimdi göstereyim size. Resimleriyle. Bu gördüğümüz yürüyen palmiye ağacı. Bakın ayakları var ve kökleri dışarıda. Görüyorsunuz burada. Çok acayip bir canlı kendisi.
Bildiğimiz ilerliyor mu hocam?
İlerliyor. Çok acayip bir şekilde ilerliyor. Bunun özelliği şu: Amazonlarda yetişen bir ağaç türü olan yürüyen palmiye dayanak şeklindeki köklerini ayak olarak kullanıyor ve ışık alabileceği yöne doğru ilerliyor. İlerliyor yani. Nasıl yapıyor bunu? Ağaç güneş ışığına yaklaşabilmek için bu şekilde yılda yaklaşık bir metre ilerliyor ve yürüyen palmiye güneş ışığının olduğu yönde yeni kökler geliştirirken geride kalan güneş ışığı alamayan taraftaki kökleri de yavaş yavaş öldürüyor. Böylelikle ileri doğru ilerlemiş oluyor yeni kökleri üzerinden. Çok acayip.
Bunların olduğu bir orman düşünelim. Seyahate gidiyorsunuz. Bir iki sene sonra bir geliyorsunuz. Orman bambaşka bir yer. Yürümüş bütün orman. Maşallah.
Maşallah. Çok acayip. Belli ki Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Yani ağaç nereden bilsin? Dur şuraya geçersem şu açıyla güneşi daha iyi alırım. Daha canlı ve daha büyük olurum. Veya kendi kendime dur bir diğerlerinde olmayan bir sistem geliştireyim de ayaklarımı, kökümü dışarı alayım. Böylelikle ilerleme kaydedebileyim. Hani güneşe doğru eğilim. Hiç mümkün değil. Yani milyonda milyarda bir ihtimal sıfır. Yani böyle bir şey olamaz. Teknik olarak mümkün değil. Ama Allah dileyince değil mi? Allah dilediği için oluyor ve canlı bu şekilde olağanüstü bir mucize gösteriyor. İşte bunu gördükten sonra sadece şunu görse iman, demin insan demin senin dediğin gibi iman etmesi gerekiyor. Çünkü başlı başına mucize. Fotoğraflarıyla ve bilimsel olarak bu olayın kesin olduğu ortaya çıkıyor.
Bu programlarda hayret bir şekilde yani öyle bir telkin var ki mesela bunları düzgün olarak anlatıyorlar. O David Attenborough başka programlarda böyle detaylı olarak anlatıyor ama altına bir cümle ekliyor. İşte böyle evrimleşti diyor. İşte yok o canlı onu kovalarken bu göz oldu diyor ama gözü detaylarıyla anlatıyor. 30 bin diyor merceği var diyor, kalsit kristali diyor. Bu diyor çok acayip bir şey diyor. Hepsi birleşiyor diyor, mükemmel görüntü oluşuyor. Sonunda da bu canlıyı diyor işte öbürü kovalarken diyor bunun 30 bin gözü oldu diyor. O öbürünü kovalarken 60 bin göz oldu diyor falan filan böyle. Yani hiçbir bilimsel delil vermeden ama propaganda tekniğiyle yapıyorlar bunu. Yani hipnoz gibi böyle. Evet. Onu Darwinizm Büyüsü kitabını okuyabilirler hocamızın. Evet. Çok önemli. Yani Darwinizm Göbels'in de söylediği gibi bir yalanı diyor. Ne kadar sık tekrarlarsan o kadar çok insanı diyor inandırırsın diyor. Hitler'in propaganda bakanı. Bu yapıldı yani 150 senedir. Ya o kadar saçma, o kadar mantıksız, o kadar bilime aykırı ki böyle. İnsanlara sırf propaganda tekniği bakın. Ben de bir örnek vereyim. Yani NTV hiç utanmadan yakın yani zamanda bakın yayınlanmış haberi. Mutfakta biri var.
Ne diyor? Kaşığına güvenen her hamarat ruhu okşayacak teoriye göre etimizi pişirirken insan olduk. Daha iyi olduk. Sanatçı olduk, filozof olduk ve hatta çifte kumrular olduk. Maymun yemek pişirirken insan olmuş. Yok tango yaparken bilmem ne olmuş falan böyle. İpe sapa gelmez. Yok Celal Şengör çıkıyor bir programda. Ayağa kalkıp oturuyor, çömeliyor, kalkıyor. Maymun diyor ayağa kalktı diyor, işte insan oldu diyor falan böyle. İpe sapa gelmez. Genetiğe aykırı, moleküler biyolojiye aykırı, paleontolojiye aykırı, biyolojiye aykırı, astronomi, fiziği, her şeye aykırı saçmalıyorlar. İnşallah. Ama çok insan saçmalayınca insanlar da zannediyor ki herkes saçmaladığına göre bu saçmalıkta da bir şey var diyor. Mantık var gibi düşünülüyordu. Tabii hocamız Allah razı olsun bir çekti çarşafı. Maşallah. Kepazelik çıktı yani böyle. Öyle bir kepazelikmiş ki yani böyle hakikaten. Maşallah. Ama işte onu birinin yapması gerekiyordu. O görevi Allah hocamıza nasip etti. Ya yani bunun böyle akademik eğitimle, üniversiteyle falan alakası yok. Evet. Ben çok iyi üniversitelerde, Cihat hocam da öyle, eğitim gördük. Orada bize evrim anlatıldı. Evrime inanmıyorduk ama evrimin nasıl yalanlanacağını da bilmiyorduk. Doğru. Yani proteinlerin tesadüfen oluşmadığını bilmiyordum ben. Ara geçiş formlarını hiç bilmiyordum. Yani olmadığını, 350 milyon fosil olduğunu ya da 100 milyonlarca fosil olduğunu. Ne Darwin'in onu itiraf ettiğini biliyorduk, ne bu imkansızlıkları biliyorduk. Allah razı olsun. Hocamız vesile oldu. Ya bunun eğitimle alakası yok. Bunun böyle üniversite şeyi değil bu. Allah diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Hikmeti kime dilerse ona verir diyor. İnşallah. Hikmet verilene diyor büyük bir hayır verilmiştir diyor. İnşallah. Mesela peygamberler de üniversiteye gitmiyorlar. Yabancı dil bilmiyorlar. Yani ondan dolayı bir bu toplumu aydınlatma ondan kaynaklanmıyor bu. Allah'ın verdiği bu. Bambaşka bir bilgi hikmet bu. Mehbi ilim. Yani evet. Mesela hocamız Mehdi'nin öncüsü, Mehdi tarif ederken peygamberimiz hadislerinde ve Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarında tarif edilirken Darwinizm ve materyalizme çok büyük bir mücadele vereceğini anlıyoruz. Mesela maddi ün tabi ünü tam susturacak diyor ama nasıl yapacağını da açıklıyor Said Nursi Hazretleri. Diyor ki kendinden önceki bir taifenin diyor yani Müslüman olmayan insanların yaptıkları çalışmaları diyor hazır program olarak kullanacak diyor kendisine diyor. Yani alıyor bunları derliyor. Gidip üniversitesinde eğitim görmüyor. Ama bütün üniversiteleri o çizgiye getiriyor. Hazreti Mehdi. Yani bu çok büyük bir mucize. Çünkü Allah ona o görevi vermiş. Kaderinde o şekilde. Mesela yine peygamberimizin hadisine göre Mehdiyeti ve ahir zamanı en iyi anlatan Mehdi. Bu da çok büyük bir mucize. Yani bütün hadislerini peygamberimizin en iyi Mehdi açıklıyor. İnsanlar da kalkıp tabii o zaman Mehdi'yi itham edemezler. Yani hiçbir şekilde itham edemezler de. Yani sen niye Mehdi'yeti anlatıyorsun, en iyi anlatıyorsun denemez. Çünkü kaderinde o şekilde. Ve zaten öyle olması gerekiyor. Aksi takdirde bir insan Mehdi'yeti anlatmıyorsa Mehdi olmaz ki. Çünkü Mehdi'yet demek İttihat-ı İslam demektir. İslam birliği. En büyük farz. Allah emrediyor bunu. Onu zaten yapması gerekiyor. Yapmayan biri de Mehdi olmaz. Mehdi de en iyi yapandır yani dolayısıyla. Yani Peygamberimiz söylemese de bu şekildedir inşallah. Dolayısıyla bunlar bize elhamdülillah bu dünya çapındaki değişiklik zaten Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu, İslam'ın hakimiyetini ve çok yakın olduğunu da gösteriyor bir yandan inşallah. Mesela bu artık iyice cılızlaştı. Abuk sabuk konuşmaya başladılar. Mutfakta biri var. Zaten meydan boş değil artık. Hocamızın olduğunu bildikleri için ses çıkaramıyorlar. Bir iki fosil ida dediler bir iki sene önce. Hemen özür dilediler. Ardi dediler ama böyle cılız bir ses Ardi falan yaptılar böyle. Gene özür dilediler böyle Allah'ın dilemesiyle. Meydan boştu bitti artık yani inşallah. Onun için de İngiltere'de bakın haberler çıktı. Bütün İngiliz basınında tıp fakültelerinde öğrenciler gelmiyor. Sınıflar boşaldı Türk basınında da haber oldu. Yani muazzam bir zafer verdi Allah. Ama hocamızın iyi niyetine ve üstün ahlakıyla inşallah böyle doğru orantılı olarak ona bağlı olarak inşallah muazzam bir zafer oldu. Bu da işte Müslüman'ın kararlılığı. Yani samimiyetiyle ilgili bir şey. Hocamızın samimiyetiyle ilgili. Bir kişi başlıyor. Hiçbir maddi imkanı yok. Çevresi yok. Ya bir insan dünyaya karşı ne yapabilir demiyor hocamız. Allah rızası için var gücüyle, varını yoğunu, değil mi? Malını ve canını inşallah. Bir miras kalıyor, onu da kitap bastırıyor. En komünist ortamlar böyle o dönemde Marksist üniversitelerde eğitim görüyor. Onların arasına giriyor. Tehdit ediyorlar. 7 kurşun sıkıyorlar. 9 suikast girişimi, akıl hastaneleri, kokain komploları hiç fark etmiyor. Allah da buna karşılık muazzam bir zafer verdi maşallah.
Evet hocam süremizin sonuna geldik. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 8'de akşam canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.